Bu bir tekrar yayındır.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Fırat Aydınus ve Melih Şendil'le Sana Göre Bana Göre başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Efendim hoş geldiniz. Fırat Aydınus'la gündemi değerlendireceğiz. Gündemde tabii ki amilli futbol takımımız var. Amilli futbol takımımız yarın bakalım Galler'le neler yapacak? Dakika Skor programında Görkem Tezer sizlerle birlikte olacak inşallah. Güzel haberler. Liderlik için sahaya çıkıyoruz değil mi Berk?
Bir puanın yettiği bir.
Bir puan da lider.
Evet, bir puan da bize yarıyor. Bir puan da işi alacağız. Onun için
zirve
çabalayacağız.
Yakışır ama gerçekten yerim. Zirve yakışır. Ya atasözlerine çok inanırım. At sahibine göre kişiler. Yani bir hoca değişikliğinin bu kadar olumlu motivasyona yol açtığını, çocukların çok daha büyük bir inançla, yani sonuçta aslında çok büyük radikal değişiklik olarak düşünmemek lazım. Bence bir mental devrim yaşıyor amilli futbol takımımız. İşte sağda Berk oynuyordu da şimdi onun yanına Melih oynuyor. Ya da işte solda Görkem vardı da o çıktı Melih girdi. Değil konu. Mental anlamda Almanya'ya karşı oynuyorsun. Almanya'ya karşı deplasmanda değil, aslında evimizde oynadık. Bu arada Almanya'daki dostlarımıza
gazetelerde
da İstanbul'dan kucak dolusu sevgiler gönderelim.
Berlin Atatürk Stadyumu diye manşet
Berlin atın. Berlin Atatürk yani. Stadyumu. Yani yıllarca biz Turgay abinin Berlin Panteri, Berlin Panteri. Mesela orada yıldız olan kişi kalecimiz. Ya Turgay abinin tabii ki başarısını şey yapmıyorum yani. O çok değerli bir futbol adamı. Bana da çok şey öğretmiştir. Allah çok razı olsun ondan. Ama sonuçta Berlin Panteri'nden Berlin Kenan'ına gittik. Ya o çocuğun maç sonu verdiği röportajdaki özgüven. Kaç yaşında o? 18.
18.
18 yaşında yavrum, daha yepyeni bir çocuk. Abdülkerim'in performansı. Ferdi'nin golden önce sağ ayağının dışıyla topu önüne alışı. Fırat Aydınus'un gençliğini hatırlattı bana. Yalova'da bir gün bir maçtayız. Fırat diye bir çocuk var dediler. Bundan iyi topçu olur falan dedim. Olmaz ya, kumaşı iyi değil. Sonra böyle stoper uzun bir top attı sağ ayağının dışıyla. Bir de sol ayaklı Fırat orada. Bir topu önüne alışı var. Dedim helal olsun ya, bundan iyi bir hakem olabilir dedim ve Fırat'ı ben yarattım, biliyor musun Berk?
Hayda, sormak istiyorum Fırat hocam iddialar.
Hatırlıyor musun Yalova Çınarcık maçı?
Fırat hocam mikrofonla şu an
mikrofonla bir savaşı
kendine göre bizler ayarlıyor.
Kim o? Herkese merhaba.
Abdülkerim abi, en son bir dakika sallayacaksan Abdülkerim abiye salla. Cuma günü o bırakıyor.
Ben yardım edeceğim hocam. Siz şu an hiç oynamadan konuşun. Ayarlar. Geliyorum. Siz hiç oynamadan konuşun, tamam, ben geliyorum.
Hiç oynamadan.
Orayla lütfen, mikrofonla hiç oynamadan rica ederim.
Hiç oynamadan.
Canım hocam hoş geldin. Fırat Aydınus'a sorularınızı bekliyoruz. Bugün tabii tek tek
bu arada,
maç analizi yapacağız.
Yalova'da o zaman İstanbul'a bağlıyken iki stat var. Bir Yalova
şehir amatör stadı.
Şehir stadı. Bir de Fevzi Çakmak. Çok maça da çıktım orada yani. Maç yönettim. Çınarcık stada çok top oynadım hakem öncesinde.
Ben oraların çok futbolcu yetiştirdiğini gördüm. Menemen, Mustafa Kemal Paşa,
İnegöl. Mesela kimse bilmez, İnegöl Bursa Spor'dan önce kurulmuş bir kulüptür.
Hadi ya.
Tabii.
Ben de bilmiyordum mesela.
İnegöl'den sonra Bursa Spor kurulmuştur.
Her şeyden önce Bursa deyince araba yatağı.
Ne yatağı?
Araba yatağı.
Bursa deyince aklına araba mı geliyor?
Araba yatağı. O semt.
Bursa'da araba yatağı diye bir semt
mi? Bursa bir araba yatağı demek istemedim. Araba yatağı diye bir semt var ve birçok oyuncunun geçmişi oradan gelir. Orada
biz,
birkaç
biz çekirgeyi biliyoruz.
Araba yatağı deyince Tofaş fabrikası
ben,
falan
ben de öyle anladım yani. Yani bizde ama Bursa'da işte bir heykel, çekirge, oraları biliyoruz yani.
Darmstadt. Yani, çünkü bizim hep stadın orası Darmstadt. Yani, gittiğimiz yer orası.
Melih Şendil de Fırat Aydınus da bilmiyorum deyince ben de bir sorguladım kendimi. Yanlış biliyordu olabilirim.
Ama sen şimdi sırf Fırat'la birlikte Bursa'ya 500 yere gitmişsin.
Bak bir şey söyleyeceğim hocam. Bak ben sana şöyle, Bursa deyince aklıma araba yatağı geliyor falan. Derken ne düşünüyorsun mesela sen?
Tofaş. Ama yani, ne konuşuyoruz hocam?
Ha? maden ocağı, altın yatağı var.
Araba yani konuşmayız yani. Ki hocam araba futbolcuların çıktığı yerleri konuşuyoruz.
Yani araba yatağı. Ankara dersin, Çin Çin dersin, bilmem ne dersin.
Bilmez ki o Çin
Çin'i. Çin Çin'i videolardan biliyoruz.
He?
İşte videolardan, olaylardan. Yani,
ve Adana dersin, Yüreğir dersin falan.
Yüreğir mahallesini
ha.
Bilmez.
Ya araba yatağından çıkan futbolcular bilinir. Hani hatta bazı futbolun
özelliği ne yani oranın? Mesela bizim Çin Çin'in, Ankara Çin Çin, Adana Yüreğir. Buranın böyle belli bir özellikleri var. Senin araba yatağının özelliği ne? Oradan futbolcu çıkıyor.
Hocam şimdi ben oranın özelliğini bilmiyorum. Sadece buraya ilişkin.
Hocam müsaade edersen.
Filmleri.
Ya,
filmleri. Ya bazı filmlere
dahil. Bilen Bursalı dostlar. Ben ne olur yardımcı olun.
Var ya Berk. Programın var ya bütün var kimyasını değiştirdi başlangıçta. Bir laf attı ortaya.
Abi valla Bursa'dan dinleyicilerimiz varsa yazsın. Araba yatağı nedir? Neyle meşhurdur? Araba yatağı Bursa.
Ya şimdi dinleyenlerimiz zaten mesajları yağdıracak.
Araba yatağı mahallesi. Yıldız çıkmazı.
Yıldız çıkmazı. Biz yıldız çıkar dedik. Yıldız çıkmazını buldum İlhan abi.
Dur oğlum dur. Yani öğrenmeye çalışıyorum. Vallahi yani akıl akıldan üstündür.
Mesela en son Şahin Alakuş Konya Spor'a transfer olmuş. Hani o da sadece küçük bir örnek geçmişten bilinmeyen bir genç oyuncu ama
Hacivat Esen.
Bazı filmlere de konu olmuştu. Araba yatağında yetişen çocuklar.
Ya açsana öyle sürekli sesini azaltıp durma. Öğrenmeye çalışıyoruz hocamla.
Bursa'nın neresi?
Yıldırım'a ait bir yer. Yıldırım ilçesi. Yıldırım da biraz daha İnegöl'e yakındır. Fırat hocam İnegöl deyince oradan geldi aklıma. Ankara yolu üzerinde kalır. Tarihine inelim, coğrafyaya inelim.
Ben sayarla Deretepe Türkiye. Peki kapatıyoruz. Eğer Bursa'dan varsa bak bakayım mesajlardan var mı gelen?
Bakacağım. Şu an Araba Yatağı Spor Kulübü vardır diyor mesela. Araba Yatağı Mahallesi'ni anladık zaten gayet doğru diyor. Bak dinleyenlerimiz bizim yanımızda.
Bir oralı olduğu için biliyordur zaten. Sorma Bursalı'dır da biliyordur yani doğal. Yani biz yani Bursalı'dayız bilmiyoruz yani Araba Yatağı. Direkt mesela Yıldırım'a Yıldırım deyince tamam. Benim ama Yıldırım hatta, bir mahallesi diyorsun bir de.
Ozan Tufan dahi oradan geçmişti yolu öyle hatırlıyorum hatta.
Peki.
Oradan başlamış.
Hocam ne değişti Amiri futbol takımımızda? Cumartesi akşamı gözlemlerin nelerdir?
Hocam ne değişti? Şöyle söyleyeyim. Katılacağımız Avrupa Şampiyonası'na 4. veya 3. torbadan katılmanın hayırlı olacağını düşünüyorum. Hı hı. Yani bizim rakiplerimizin Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya olmasını istiyorum.
O kadar yani.
Çünkü
arzulusun.
Ya bak şöyle bir şey var. Şimdi çok enteresan. Bak Hollanda'ya karşı, Fransa'ya karşı, sonra Hırvatistan'a karşı, sonra Almanya'ya karşı oynanan oyuna bak. En coşkulu maç sonrasında ya işte bizim milli takımımız dediğimiz maçlar. Bir de hani yenmemize rağmen işte Letonya gibi veya başka takıma gibi oynadığımız. Yani bizim bu takımlara karşı farklı bir konsantrasyon ve motivasyonumuz oluyor. Şimdi dolayısıyla ben şöyle diyorum. Hani biz mesela birinci grup diyoruz ya, birinci gruptan katılıp gelecek diğer torbadan takımların o organizasyonda konsantrasyon ve motivasyonu bizim nasıl bu takımlara karşı oluyorsa bize karşı öyle olacak o organizasyonda. Hı hı. Ve biz o takımlara karşı işte İskandinav takımlarına karşı, Baltık takımlarına karşı hep bir böyle arıza oluyor. Yani tam böyle gönül rahatlığıyla maç seyredemiyoruz onlara karşı. Yani hem ismen hem sıralamaya göre baskın oynama ihtiyacı hissederken sorunlar yaşıyoruz o takımlara karşı ve problem oluyor. Bunun tarihte çok örneği var. Yani hatta en son kim biz Letonya'yı yenmedik mi en son hani? Hırvatistan'dan evet. Sonra kimle oynadık biz?
Hırvatistan'dan önce Letonya ile oynadık diye hatırlıyorum.
O önce mi sonra mı oynadık Hırvatistan'dan?
Aç abim amin.
Hırvatistan'dan sonra oynadık.
Bakalım.
Diye hatırlıyorum. Mesela o maçta Hırvatistan'daki
evet.
Hangisi?
Hırvatistan Türkiye maçı sonrasında Türkiye Letonya maçı.
Mesela Hırvatistan maçındaki o oynama coşkumuz, arzumuz, hırsımız, azmimiz mesela Letonya maçında daha böyle sıkıntılı oynadık. Dolayısıyla ben şunu söylemek istiyorum. Ha benimki belki biraz egzajere ediyorum olayı ama hani bu takımlar olsun ya. Bu takımlara karşı biz daha iyi motiveyiz, daha iyi oynuyoruz, daha hırslı oynuyoruz. Abi Almanya maçını seyrettim. Ben şey yani hiçbir şeyden habersiz al bir insanı oturt. Der ki Avrupa Şampiyonası başlamış. Ya yarı final ya çeyrek final oynuyor Türkiye Almanya ile der. O hırsla oynadık yani. Ve biz bu hırsı bütün maçlardan ziyade bu takımlara karşı daha uç noktalarda gösteriyoruz. Yani benim söylemek istediğim bu.
Kenan'ı nasıl buldun hocam? Daha 7 yaşında Bayern Münih altyapısına transfer olmuş. Orada büyük bir sponsor daha 10 yaşındayken sözleşme imzalamış Kenan Yıldız'la. Bayern'de altyapıda oynadı. Ondan sonra Juventus İtalya'nın göz bebeği oldu. Allegri ona karşı zaafım var. Hızına ve çalımlarına bayılıyorum sözleriyle övdü Kenan Yıldız'ı. Ne diyorsun Kenan'la ilgili?
Kenan'la ilgili ben dedim ki bir bakayım dedim şöyle bir.
Kimdir bu
işte
çocuk?
Almanya'nın bir amatör takımından sonra işte Bayern Münih'e geçiyor. Bayern Münih'te dediğim gibi 10 yıl oynadıktan sonra bedelsiz Juventus alıyor. 200 senedir de Juventus'un altyapısından işte A takıma yeni çıkmış. İşte menajeri biz Almanya'yla görüştük. Almanya istemedi. O yüzden Türkiye'yi seçtik gibi bana göre talihsiz bir açıklamanın içerisinde zaten Kenan hemen belli bir açıklama yapmış. Hani biz hiç görüşmedik. Almanya benimle ilgilenmedi hiç. Ben direkt Türkiye'yi seçtim dedim ama benim dikkatimi çeken milli takım maçından sonra şöyle sosyal medyaya baktım. Abi sosyal medyanın bir kısmı Kenan'ı Beşiktaşlı, bir kısmı Galatasaray battaniyesinin altına koyup Galatasaraylı, bir kısmı Volkan Kaptan'la, Volkan Hoca'yla yan yana çekilmiş fotoğrafıyla Fenerbahçe formasıyla çekilmiş Fenerbahçeli. Yani anında hocam olayı öyle bir boyuta getirmişler ki yani bak sosyal medyada Kenan şu anda hem Beşiktaş hem Galatasaraylı hem Fenerbahçeli ve bunun ispatı var yani fotoğraflarla. İşte kimi battaniyenin altında, kimi formalı.
Bir de
kimi...
ben şey gördüm işte takımda 6-7 kişi Trabzonlu, işte o olmasa bile eşi Trabzonlu, Maçkalı, Oflu, yani hep böyle bir yere aidiyet. Yani bu galibiyetin altında aslında Trabzonspor
sahada en çok yatıyor. Sahada en çok Gerşen Kirşenli vardı.
Aynen öyle.
Sahada en çok Gerşen Kirşenli
vardı. Allah korusun 7-0 yenilseydik bu araştırmalar ortaya çıkar mıydı?
Yani
herkes böyle bir başarıyı sahiplenme duygusu.
Ya biz
ya şeyi hiç unutmuyorum. Hocam sözünü kesiyorum valla. Malatyaspor başkanıyla bir gün röportaj yapıyorum. Dedi ki şampiyonluk kutlamalarında dedi ben kendimi göremedim dedi. Çünkü dedi o Malatya'nın şampiyonluk kutlaması fotoğrafında 37 kişiden biriyim dedi. Takım küme düştü dedi. Tek ben varım.
Tabii. Ama bizim milli takımla ilgili özellikle. Gerçi bizim futbol mantalitemizde bu yatıyor.
Sokaktaki yani, mantalite.
Yani futbol iklimimizin getirdiği kulüpsel anlamda da baktığınızda başarısız veya başarılı olunan noktalarda en uç şekilde reaksiyon veriyoruz. Yani takım başarısız olduğunu da milli takımda biz yani bu takım işte ölü, berbat, bitik. Şimdi de yani yok Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon bizi kimse durduramaz falan. Ya abi bu değil. Ya bu değil. Ya, kendini bilmek kadar güzel bir şey yoktur hocam. Takım olarak da insan olarak da. Evet biz şu anda bir trend yakaladık. Ama bu demektir ki Avrupa Şampiyonası'nda işte o bizden korksun, şu bizden korksun. Şunu ezeceğiz. Biz mağlup olduğumuzda da hani neredeyse Cebeli Tarık'la Faroe Adaları'yla bir tutan yorumlar vardı. Ne o ne bu. Hani şu anda biz var ya öyle galaksi takımıyız şu anda yani. Öyle yorumlar var. Bak geçen gün çok güzel bir yerde okudum. Tugay Kaptan, Tugay Hoca, Tugay Kerimoğlu diyor ki bir diyor takımın gelişimi için dedi ki hakemlikte ben hep bunu söylerdim. Yani kazanırken diyor falsoları görebiliyorsanız, eksikleri görebiliyorsanız o gelişimde önemlidir. Ben hakemlikte de onu söylerdim. Yani arkadaşlara kazanırken kaybettiklerinin, kaybederken de kazandıklarının farkına varabiliyorsan hakemlikte tecrübe edinebiliyorsundur. Yani çok iyi bir maç yönetmiş olabilirsin, bir derbi yönetmiş olabilirsin ama o maçta bile bir kaybettiklerin vardır. Onların teşhisini yapabiliyorsan, tespitini yapabiliyorsan, hı hı, veya çok kötü bir maç yönetip kazanımları vardır o maçın kötü yönetsen de, onun tespitini yapabiliyorsan senin hakemliğindeki gelişim için önemli nüanstır bunlar. Şimdi mini takım için de böyle. Yani yok muydu şimdi bizim bu maçta eksik tarafımız? Yani olumsuz tarafımız? Yani bu kadar mı dört? Hayır abi yani ya. Bu kadar değil. Evet, hazırlık maçında Almanya'ya çok ciddi bir sınav verdik. Çok ciddi oynadık. Yani teker teker ele aldığımızda işte Ferdi'sinden tut Kenan'ına, Abdülkerim'e tut. Yani ben Abdülkerim mesela, ben Abdülkerim, herkes dedi ki ben Abdülkerim'i o gün kaptan olarak gördüm ya. Ya kaptan gibiydi.
Liderdi,
evet. Ya evet ya, kaptan da. Yani takımın kaptanı oydu bence o anda. Yani veya işte 6, ama bir de var ya, hiç mi biz eksik bir tarafımız yoktu bu hazırlık maçında? Hani bu kadar uç noktalarda, bak aynı şeyi madalyonun öbür tarafında da söylüyorum. Yani kötüyken de biz bunu yapıyoruz. Şimdi öyle bir noktadayız ki ya işte Avrupa canı, bizden korksunlar, bizi kim durduracak, Türk duvarı o. Yani evet, belli bir trend, belli bir yükseliş, efendime söyleyeyim, İtalyanlar baktığında Türk takımlarına yarıyor. Bak, kulüp anlamında da, milli takım anlamında da. Yani İtalyan menşe bize yarıyor hoca olarak. Bunu voleybolu da görebilirsin, futbolu da şu anda görebilirsin, kulüplerde de görebilirsin aslında. Yani gelen İtalyanlar çok çok başarısız, tamam başarılı, harika işler yaptı.
Futbolcular da iş yaptı. Cunki ya, mesela aklıma ilk gelen.
Şimdi bu bir kimyamız da uyuyor. Şimdi o dokunuşlar muhakkak olmuştur. Bir ekip işidir. Yani bir de şu var mesela, ben dahil olmak üzere, yani bir Türk spor severi olarak, yabancıdan ziyade Türk antrenör, teknik adam gelsin demiştim. Ve senin elinde bu kadar duayenler varken, isim olarak biliyorsunuz yani bu isimler varken, bu terciyi yapmak bir riskti aslında. Ama riski alabilenler başarıyı sağlar.
Fırat Aydınus ve Melih Şendil'le Sana Göre Bana Göre devam ediyor. Devam ediyor.
Fırat Aydınus'ta devam ediyoruz. Dinleyicilerimizden gelen soruları da almaya başlayalım. Özellikle milli futbol takımımızı konuşuyoruz. Hakemliğimizi, mehakemimizi sonra kurtaracağız.
Fırat Bey'in dikkatine demiş ve bu Reels videosunu izlesin demiş dinleyenimiz, ama şu an yayına yansıtmayalım. Ben bakayım hemen, sonrasında Fırat Hoca'ya sunayım onu. Bir farklı dinleyenimiz, evet böyle bir takım var ve altyapıları çok iyi, çocukların turnuvalarını da biliyorum, yetiştiricileri ve seçicileri çok iyi demiş Araba Yatağı için. Araba Yatağı mesajları yağmış. Biz Araba Yatağı mahallesini anladık zaten, gayet doğru. Araba Yatağı spor kulübü de vardır demiş. Şimdi bir baktığımda siz konuşurken hemen hızlıca, 2004'te Volkan Şen Araba Yatağı'ndan çıkıyor. 2012 yılında Altay Bayındır Araba Yatağı'ndan çıkıyor. Volkan Ankara Gücü'ne gidiyor. Altay Bayındır. Furkan Akyüz'ü Fenerbahçe'de çok duyduk. Evet. Genç oyuncu. 2019'da oraya gidiyor. Hasan Basri Ünal'ı yeni öğrendim. Enes Ünal'ın kardeşi. O da forvet. Çok sıçrama yapamıyor ama Galatasaray'a gidiyor. Altın Ordu'ya, Bursa Spor'un altyapısına, o altyapıdaki bütün oyuncuların hemen hemen %50'sini %40'ını kapsayacak şekilde oyuncu yetiştiriyorlar Ankara Gücü'ne. Yani bir oyuncu fabrikası diyebiliriz Araba Yatağı'na Bursa Spor özelinde, Bursa özelinde.
Teşekkürler.
Başka? Diyelim ve gelen mesajlara tekrardan bakalım. Selamlar Melih Bey, Fırat Hocama katılıyorum. Bizler Akdeniz insanı olarak İtalyanlarla birbirimize çok benziyoruz. Her şeyimizle benziyoruz. Sahtekarlıkla da benziyoruz.
Benziyoruz
demiş.
Güzel, devam.
Sahtekarlıkla da benziyoruz demiş. Kimyanın tutma sebebi bu olsa gerek demiş. Bedri ben demiş.
Ya İtalya mesela benim Avrupa'da en çok sevdiğim ülkedir. Yani gezmekten, dolaşmaktan en çok keyif aldığım ülke hangisi diye sorsan İtalya derim. Yemeklerimiz bir, karakterlerimiz bir, duygularımız bir. Yani sonuçta Akdeniz insanı, yani Yunanistan'la İtalya bize çok yakındır insani olarak. Tam Avrupa gibi değildir orası. Biz de zaten tam Avrupa değiliz. Böyle o yüzden sıcakkanlıyızdır, ama hocamın söylediği gibi hem voleybolda hem futbolda hem bilmiyorum
ülkemize gelen İtalyan futbolcuları hatırlatsın dinleyicilerimiz. Benim ilk aklıma gelen ve mükemmel bir performans Giunti. Beşiktaş'ın o büyük başarısında çok pay sahibi.
Karagümrük'e gelenler de başarılıydı.
Keza onlar hocam.
Son örneklerden çok doğru.
İtalya'dan İtalyanlarla tutuyor yani kimyamız.
Şimdi mesajları okuyoruz ya, dinleyenlerimiz mesajları hızlandırmaya fazla atmaya başladı. Sevgili Melih, iyi yayınlar ama hala kolay gol yiyoruz. Abdülkerim her zaman öyle oynayamaz. Hocama sorar mısınız? İyi yayınlar Kartal'dan Mustafa demiş.
Sen Mustafa'ya ben sorayım. Neden Abdülkerim'in her zaman öyle oynayamayacağını düşünüyor? Ya bu soruda renk aşkı var mı? Yoksa Abdülkerim'in tandemi mi? Galatasaray'da ayrı, burada ayrı. Onu mu düşünüyor acaba?
Evet, ben haklı veriyorum. Evet.
Sen de haklı veriyorsun da şey.
Her zaman öyle oynayamaz. Doğru söylüyor ama oynadığı mevki itibariyle şu anda en iyi oynayanı o.
Öyle. Doğru.
Evet.
Tartışmasız.
Yani zaten bir insanın 100 maçta performansının aynı düzeyde olmasını bekleyemezsin. Ama şu anda mevki olarak baktığında bulunduğu mevkide, oynadığı mevkide en iyisi o.
Doğru. İlkay hocam, Türkiye'de her oyuncu en basit dokunmada kendini yere atıyor ve hakemler hemen faul çalıyor. Hakemlerimiz oynatmıyor. Bir de avantaj kuralı kullanılmıyor. Hocamla ilgili maçlarda pozisyonlara çok yakındı, çok çalım yerdi, saygılar demiş. Ben İlkay demiş, sonunda tekrardan hatırlatmış.
Peki futbolcuların bakış açısı nasıl? Süper Lig'de oynarken hakemlere tavırlarıyla, Avrupa arenasında oynarken hakemlere tavırları, aldatmaya yönelik hareketleri arasında dağlar kadar fark yok mu?
Televizyonu izleyince farkına varamıyor musun?
Yani
bunu bir hakemden ziyade futbol sever olarak da sen televizyonları izlediğinde açık saçık.
Ey futbolcu kardeşlerim, tamam hakemler tükaka, hakemlerimiz kötü, hakemlerimiz yeteneksiz, ne dersen de %90'ına okey.
Ama yönelik dedik ya.
Sizin bu olayda hiç mi dahliniz yok?
Şimdi şöyle söyleyeyim, avantaj konusuna gelince hak veriyorum. Çünkü avantajı oynatmak, öngörmek, çevre kontrolünü yapmak hakeme dair bir şeydir. Bu futbol oynamaktan, tecrübeden, o anki pozisyonu çok iyi analiz etmeden geçer. Zaten avantaj oynatan hakemin, hele hele artı sonuçlanmışsa, o avantajı olumlu sonuçlanmışsa, artı bir hanesine yazılır. O konuda hemfikirim. Ama şu var, hani diyor ya, futbolcuların yaptığı aldatmalarda hakemlerin oyunu oynatması veya işte bunu yememesi konusunda çözümü neden biz en zorundan bulmaya çalışıyoruz hakemler üzerinden? Desek ki şöyle, hani futbolcular bunu yapmasa otomatikman hakemin de zaten böyle bir görevi ortadan kalkıyor. Yani aldattı mı beni, aldatmadı mı, oynatayım mı oynatmayayım mı, görevi ortadan kalkacak. Yani bizim aslında çözüm futbolcuların bunlarının yapmaması için teşvik etmemiz. Buna da mesela baktığınızda hani hep,
ya da teşvikten ziyade eleştirmemiz, kendi takımında yaptığında da onu afişe etmemiz.
Yani şimdi
ben istemiyorum bak, arkadaş kul hakkı yiyen futbolcu benim takımımda olsun diye bilmemiz.
Mesela hani hep örnek veriliyor ya, hakem örneği veriliyor. Tamam. İşte Avrupa'da şöyle hep hani mesela lehine bakış açısıyla olumlusunu vardı mesela, 15 saniye sürdü. Halbuki 3 dakika 5 dakika süren de var. Mesela İngiltere'de, Almanya'da VAR'a karşı şikayet eden de var. Teknik adamlar olsun, futbolcular olsun. Ama biz hani alırken hep lehimize olan örnekler alıyoruz. Peki hakemleri bu şekilde Avrupa'dakilerle karşılaştırıp eleştiriyorsunuz veya emsal gösteriyorsunuz. Türkiye liglerinde ve Avrupa'da baktığınızda hani oynama arzusu içerisinde düşmeyeyim, mücadelemi devam ettireyim, aldatmayayım, en ufak bir dokunmada faul istemeyeyim mantığı çerçevesinde karşılaştırdığınızda Avrupa'da Türkiye Ligi'ndeki gibi mi diyebiliyor musunuz?
Çok az. Hatta geçen hafta bir örneği vardı hocam, siz bunları söyleyince aklıma geldi. Fenerbahçe maçında mıydı? Ferdi miydi? Oynuyordu, devam ediyordu. Kimdi o? Belki hatırlarsınız Ferdi deyince ya da Fenerbahçe
evet deyince. Bir pozisyon oldu. Evet.
Orada ama hakikaten kendini yere atsa bir penaltı alabileceği durumda kalktı oynadı ya da düşmedi oynadı diyebildik ona. Bu çok az oluyor ya. Bu o kadar az oluyor ki ben bir pozisyon hatırlıyorum.
Ya bir şey bir sezon boyunca. Almanya Türkiye maçını seyrettik. Ya oradaki bizim oynayan milli takım oyuncularımızın hepsi Türkiye liginde, bir iki tane sadece Türkiye liginde oynayan oyuncular. Ya öyle bir mücadeleye giriyorlar ki düşüyorlar, kalkıyorlar, hani dalıyorlar, kaçıyorlar, vuruyorlar. Evet, evet, yani evet. Mücadeleyi bize seyrettiren, o zevki, o temaşa zevkini veren o futbolcuların o mücadelesiydi Almanya maçında aslında.
Hocam bir de müsaadenle şunu söylemek istiyorum. Hem Avrupa maçlarını hem milli maçları anlatan genç kardeşlerimden bir ricam var.
Bu senin itisas alalım.
Üzülerek ifade ediyorum ki bu çok sevgili kardeşlerim birçok pozisyonda olayları hekim üzerinden yorumlamaya çalışıyorlar. İşte bunun faul olması lazım. Bakıyorum hakeme devam dedi. Yardımcı burada niye devreye girmiyor vesaire. Yani yorumcusuz anlatımda lig maçı olmayınca hani orada çok kendimizi serbest hissederiz.
Eskiden
ya.
Eskiden böyle değildi ama.
Şimdi onu söylemeye çalışıyorum. Ama şimdi bu çocukları da suçlamıyorum. Bu kardeşlerim benim 25 yaşlarında 30 yaşlarında işte Berk ayarında arkadaşlarım. Ve bu çocuklar ne yazık ki biz abileri onlara futbolu futbol oyun kuralları ya da hakem üzerinden gösteren programlar ürettik. Onlar da bunları seyrettiler. Onu tükettiler. Bu kafayla buraya gelen sevgili kardeşlerim bu bir eleştiri değil. Bu bir abi tavsiyesi. İster yaparlar ister yapmazlar. Bence biraz daha topa basmaları lazım. Yani orada bir VAR incelemesi olduğunda ses tonundan vurgulardan anlıyorum ya işte hakkımız yeniyor zaten Türkleri istemiyorlar işte zaten İFAB böyle UEFA böyle çocuklar bu zihniyette büyüdüler onları suçlamıyorum ama biraz daha böyle topa basmalarını salık veriyorum bir abileri olarak biraz daha böyle lig maçı gibi bir VAR incelemesi var mı tamam abi dur orada bir bakalım nedir ben milli futbol takımımızın maçını yöneten hakemde de Avrupa maçlarımızı yöneten hakemlerde de yani bunlar zaten Türk düşmanı falan öyle bir hava hissetmiyorum. Kenardaki teknik direktörü Montella öyle yapmıyor onun için söylemiyorum. El kol hareketlerini abartarak anlatmalar. İşte Fırat Hoca hakkımızı arıyor. Fırat Hoca dördüncü hakemin yanına koştu. Ya bu şeyler bizi tahrik ediyor. Provokasyona açık söylemler. Bunu bir dipnot olarak geçiyorum. Sen sözünü bitirince de şu Wenger yasasını açmak istiyorum.
Benim sözüm hangi ne de
yani bu kesin. Şeyle ilgili şikayet eden sürekli
hafta sonu Murat Fevzi Tanırlı yazdı Hürriyet'teki köşesinde. Murat Hocam da görmüştür.
Onu ben zaten söyledim işte. Hani bu örnekleri verirken sadece hakem üzerinden değil futbolcu üzerinden de değerlendirmek lazım. Ve ben hani diyorum ya bak bizim mini takımımızdaki oyuncuların hepsi ligde oynayan oyuncularımız ya. Almanya karşısında nasıl oynar ya? Bana söylesene bir tane söyle. 90 dakika boyunca mini takımımızdan bir futbolcu da hani çok basit bir şeyde kendini yere atsın, faul beklesin. Bir Salih Özcan golden önce olduğu için itiraz etti. Onun haricinde böyle evet, hani o beklenti içerisine giren yere yatayım. Efendim mesela burada kalktı oyna. Hele yani zaten Ferdi'yi falan görünce Abdülkerim'i görünce diğerleri de yani nasıl böyle hani vuruyor kalkıyor ediyor. Şimdi sen bunu bu şekilde Türkiye yani bunlar bu futbolcular için söylemiyorum genel anlamda Avrupa'da zaten oynanan oyun bu Şampiyonlar Ligi'nde olsun organizasyonlar olsun sen zaten Türkiye'de de bu şekilde oynarsan bu zihniyette oynarsan hakemin yani bu aldatma mı bu hafif foul mu bunu oynatıyor bu olay ortadan kalkmış olacak hakem içinde yani çözüm hakem üzerinden olmaz bunda
sadece
avantajda kabul ediyorum arkadaşı ama bu olayda sadece hakem üzerinden çözemezsin bunu.
Yani Murat Fevzi Tanırlı da diyor sürekli, ki hakemin gözü önünde şudur budur ya bırakalım bunları ya bakın biz gittik arkadaş Almanya'da 3 atarak yendik ya biz kendi gücümüzün farkına varalım ne olur arkadaşlar ne olur bunu ısrarla istirham ediyorum 14 40
varalım ama hocam
mı?
Çok da şey yapmayalım
Berk, bak 40 reklamın var mı
30 ve 40 var Arda
hocam varalım var şu an. Varalım ama çok da böyle hani
Uç noktalarda yapmayalım bu varlığı.
Evet abi,
yani mesela biz yani. Biz Hollanda'yı da yendik, biz Fransa'yı da yendik ama sonrasındaki gidişatı da gördük.
Bir de şu, bir tane futbolcu da gördüm yakın planda, böyle hakeme hadi be oradan sen ne anlarsın bakışı bir kere gördüm milli maçta.
İrfan'dan mı?
Bir kere gördüm.
İrfan'dan mı?
Evet.
Yok, o ben de onu gördüm, o gülümseme. Yani buna da sarı, o ne gülümsemesi biliyor musun? Bak, ne ben sana söyleyeyim. Hocam? Ya hazırlık maçında, hazırlık maçı bu maç. Yani bu kadar basit sarı, hani evet resmi maç olsa, lig maçı olsa tamam, bu sarı kartı kabul ederim ama bu hazırlık maçında da bunu çıkarmaman gereken gülüşüydü o. Bak, gerçek söylüyorum sana.
Fırat Aydınus ve Melih Şendil'le sana göre bana göre devam ediyor. Devam
Tamam, Fırat Aydınus'la devam ediyoruz. Fırat hocamı hazır bulmuşken tabii ki sormadan olmaz. Efendim, bu İFAP 8 üyesi var. Bunların yarısı Britanya adalarından gelen. Yani şöyle söyleyebilirim, İFAP dediğin şey aslında İngiliz adalar topluluğudur.
İskoç, Galler, İrlanda.
Ondan sonra 6-4. Bu abiler Wenger yasası. Yani offside kuralının tersine çevrilmesi ve forvet oyuncusunun vücudunun son kısmını rakibiyle temas halinde tuttuğu sürece savunma oyuncusunun önünde olmasına izin verilmesi. Bunlar İsveç ve İtalya'da turnuvalarda test ediliyor. Hocam,
tabii.
Onside, offside diye de sana şöyle göstereyim.
Gördüm. Zaten 29 Kasım'daki toplantıda bunlar da ele alınacak. O kaptan 10 dakika olayı falan, onlar.
Şimdi onu önce bir offside'i konuşalım canım hocam. Senin bireysel anlamda bu düşüncen nedir? Yani vücudu tamamen savunma oyuncusunun önünde olunca mı offside kaldırılsın? Senin kafandaki düşünceyi merak ediyorum.
Bunu söylemenin, şimdi ben önce şunu söyleyeceğim. Bir, bu Wenger yasası dediğiniz olayda gole yönelik bir eğilim mi bu, yoksa offside'ın polemiksiz bir hale gelmesi mi?
Offside'ın polemiksiz bir hale gelmesi.
Biliyorsun? Bence. Hayır. Bence de tamamen gole yönelik bir eğilim. Sen burada vücudun tamamen ayrılıp ayrılmama konusunu yarın öbür gün o adamın sol elini, o adamın diz kapağının üstünde olması, topuğunun ayak ucunun ipliğinin önünde olması gibi durumlar, aynı bugünkü gibi nedenleriyle yine polemik yaratacak. Sen tamamen ayrılıp ayrılmama konusunu neye göre söyleyeceksin? Mesela bugün de çok net kavramlar üzerine offside belirlenmiş, yoruma dayalı olmayanlardan bahsediyorum. Yani hani topun gelmesi, adamın bilerek oynayıp oynamaması, kalecinin önünü kapayıp kapamaması, oyuncu etkedi, bunlardan ziyade sadece çizdiğinde. Bugün de net ne diyor sana? Kale çizgisine en yakın uzvu Pazu'dan diyor gol atacak. Pazu'nun aşağı kolu saymıyor. Defans oyuncusunun en yakın uzvu diyor ki buradan al diyor, yarı otomatik diyor. Oğuz etme değil mi görürsün diyor. Burada da aynı şey olacak. Ne fark edecek? Burada da net tanımlar var.
Senin peki alternatifin ne?
Alternatif, ben alternatif aramıyorum ki. Sadece diyorum ki basitleştirin. Bak, basitleştirin. İFAP bu hafta Türkiye'deki bazı kişilere şey yolladı. Yani hakemlikle ilgili ve futbolcularla ilgili ve hakem kurallarıyla ilgili tavsiyeleriniz neler diye 5-6 soru yolladı. Ben de onları cevapladım bir arkadaşım vasıtasıyla. Kuralları basitleştirmek lazım. Bak, elle oynamalarla ilgili, offside'larla ilgili senin son 10 seneye kadar, 15 seneye kadar bu kadar öyle miydi, böyle miydi? 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde, 2010'larda bu kadar, abi son 10 senedir o kadar çok detay milletin kafası karışmaya başladı. Hakemin de karışmaya başladı. Futbol severin de karışmaya başladı.
Benim de herkes karışıyor.
Şimdi abi, o yüzden basitleştireceksin. Şimdi buradaki olay hani ne diyor? Tamamen ayrılmış hali. Bir önceki de net kavramlar üzerine, oradaki karışıklık ne? Diyor ki sana şuradan çizeceksin diyor ve şuradan çizeceksin diyor. Burada diyor ki tamam, Bunun sadece bence bunun nedeni şu. Gole biraz daha katkıda bulunabilmesi için bu şekilde olsun deniyor bence. Yoksa bu daha clear, işte daha basit, daha polemik yaratmayan. Şimdi yarın öbür gün bak senin bu gösterdiğin o sarı adamın sol formasının,
sarı adam dediğim hücum eden,
işte formasının o pazı kısmının o adamın diz kapağının üstüne iz düşümü olarak düşürdüğünde veya gerisinde veya ilerisinde veya o yak 2 santim mi 1 santim mi, bak şimdi tam kopmuş hali, bunu 3 santim ileri al, bir tık veya sizin tabirinize bir tık ileri al, fotoğraf değişir. Bunlar da polemik yaratacak yarın öbür gün. O yüzden zaten yarı otomatik geliyor. Hemen hemen her yerde yarı otomatik var.
Bir de İFAP'ta şu tartışılmış hocam. Yüzden savunma oyuncuları ne düşünecek? Aynı şekilde düşünüp düşünmediğini sorguluyorlarmış şu an.
Nasıl yani?
Yani savunma oyuncuları buna ne der? Çünkü onlar için büyük bir dezavantaj mı olur yoksa büyük bir avantaj mı olur? Bunu tartışıyorlarmış.
Hocam hiçbir şey.
O zaman fazla abartmadan şey mi diyelim hocam?
Yani bak hocam, yarı
otomatik son oynandığı anda bir şey rakip ya, kale çizgisine.
Niye bunu niye yapıyorlar hocam? Niye yapıyorlar bunu? Ya yarı otomatik denilen bir kavram var ya. Hani
o otursun diyorsun.
Ya o oturduktan sonra zaten senin şu anki var olan kriterlerin üzerinden tık tık tık geliyor, gösteriyor. Offside değil diyorsun, bitiyor. Hani manuellik bir olay da yok. Noktaları belirleme vardı veya işte çizgiyi buradan çiz, topun çıkış anı falan. Bu da yok artık yarı otomatikte. Ha bu olmuş, ha şu anki durum olmuş. Yarı otomatik olduğu sürece aynı olacak. Peki. Mesela bu olsun. Yarı otomatikte yine net bize bilgi gelecek. Bence bunun nedeni şu. Biraz daha gole katkı sağlayabilmek için.
Şimdi futbol dünyasında bir diğer büyük tartışmada geçici ihraçlarla ilgili. İFAP 2017 yılında bu inisiyatifin uygulanmasını onaylamıştı ancak belli kategorilerde uygulanıyordu. 6 yıl sonra İFAP profesyonel futbolda uygulanabileceğini belirtmeksizin şimdi bu uygulamayı yeniden denemeye başlayayım diyor. Geçici ihtar, sarı kart alan bir oyuncunun belirli bir süre maça devam etmesini engelleyen ve derhal askıya alınmasını içeren bir ceza. Bu konuda Fırat Aydınus'un düşüncesi nedir?
Ne olay ne? Bana bunu bir açıkla.
Sen sarı kartlık bir hareket daldın Berke, tamam mı? Ben de sana sarı kart gösterdim. Sonra diyorsun ki Fırat 10 dakika bekle kardeşim. 25 ile 35. dakikalar arasında oyunda değilsin. Rakibini 10 dakika avantajlı duruma getiriyorsun.
Ne yaptığında itirazda mı bu yoksa 12. faul falan.
İhtar edilebilir bir suç. Sarı kart işleyen bir oyuncu diyor.
Yani Türkçesi bu. Kontrolsüz bir hareket yaptığında da efendime söyleyeyim
sarı kartta mı olacak diyorsun.
Yani işte bunu diyorsun, sadece itirazda mı olacak? Çünkü bunu öyle bir yansıttılar ki şimdi öncelikle şöyle bir şey var. Bakın biz sanki evrilen şeyleri kuralları futbolcuların veya hakemlerin anlamında daha zora soktuğunu zannediyoruz. Şimdi diyorlar ki kalecinin tek ayağının çizgide olma konusu kalecileri zora sokuyor diyorlar. Ya kardeşim, bunun öncesi kalecinin iki ayağı da çizgide olmak zorundaydı.
Evet.
Aslında kalecinin kolaylığına dair bir evrilmiş kural oldu, talimat oldu. Şimdi burada da şey diyorlar. Sadece diyorlar kaptanlar itiraz etsin diyor. Zaten şu vardı. Sen bir takıma, bir hakeme itiraz edebilme hakkını sunuyorsun burada. Daha önce kaptan dahil, futbolcuya dahil itiraz etme hakkı yoktu ki. Sanki herkes ediyor. Bu herkes kavramını ortadan kaldırıp sadece kaptan etsin. Bunu en minimal hale çekelim.
Ona sıcak mısın?
Mantığındayız. Şimdi bak şunu söyleyeceğim sana. Zaten hocam bak bir. Biz toplu şimdi bak senin bu söylediğini o yüzden sordum. Sen her sarı kart üzerine mi yoksa itirazlarda mı bu 10 dakika? Mesela bununla ilgili bir yazı var mı bir yerde? Ben itirazlar ben olarak bulamadım. Ben itiraz olarak biliyorum. Bak Murat'ın yazısında yazar belki. Şimdi seyircileri dinleyicilerimiz
Murat Fevzi Tanırlı'nın yazısına bak bakayım.
Dinleyicilerimiz de biliyordur. Ben bak yanlış biliyor olabilirim. Ben itirazlarda biliyorum bunu.
Şu orada şunu belirtiyor notların arasında görüyorum. İFAB CEO'su Lukas yeni ceza ile ilgili olarak oyuncular hakeme uygunsuz bir söz söylediklerinde sarı kart alır mıyım diye çok endişelenmeyebilirler. Ancak 90 dakikalık bir maçın 10 dakikalık bölümünde dışarıda
yani
dışarıda kalacaklarını düşünürlerse diyor.
Şey değil.
Kategori yani indirgemişler.
Evet, yani evet. Sadece itiraz.
Büyük
yani,
fark yaratabilir diyor. Basketbol örneği
tamam,
veriyor.
Şimdi sadece itiraz. Evet. Yani diyor ki ben diyor yani sen artık diyor ki, hakemle iletişimi sadece kaptan kuracak diyor. O anda diyor onun yanına diyor ikinci, üçüncü, beşinci şahıs gelir. Hakeme bir şeyler söylerse diyor 10 dakika diyor dışarıda bekleme cezası olacak diyor. Değil mi? Anladığımız bu değil mi şu
tabii,
anda?
Tabii, tabii. Evet,
tamam.
Zaten Hakemler Derneği de demiş ki ya arkadaş biz azarlanmaktan sıkıldık.
Tamam.
Sürekli
peki,
otoritemiz.
Tamam doğru. Peki. Şimdi ben sana söyleyeyim bu ne bu mesela neyi değiştirecek?
Neyi değiştirir?
Bir standardı yakalama nasıl olacak? İki.
Akışkanlığı zaten değiştirecek. Akışkanlık olacak. Yani ben beklemeyeceğim bu itirazlardan
peki,
dolayı.
Peki ben neyi beklemeyeceğim?
Yani futbolun topun canlı olmasını
peki, anlatırım.
Daha fazla.
Tamam, ben
top
anlatırım.
Daha çok oyunda kalacak.
Şimdi bir takım halinde centilmenle aykırı hareketlere ceza veriliyor mu? Talimatta var mı? Var. Takım cezası. Takım halinde itiraz ettiğinde takıma ceza veriliyor.
Biz şimdi sarı 7 kişi senin etrafını sardık.
Ki, hocam
sen bir dakika Berk müsaade et. 7 kişi senin etrafını sardık. Berk de ben aynı takımdayım. Berk de bana sarı kart gösterdin itirazdan. Diğer 5 arkadaşımız almadı. Sen sonra bunu raporunda yazdığın için mi benim takımım ceza alacak?
Hayır. Belli bir maçta belli bir sayıdan fazla
4 doğru.
Kart olayı olursa takım halinde ceza. Centilmenliğe aykırı hareketler
kaç oluyor. Sarı karttan
tamam
sonra?
Kaçtı mı? 5 mi 6 mıydı neydi? Ben tam hatırlamıyorum. Talimatta yazıyor bu. Tamam.
Sonra bizim takımdan şunu bir atlamayalım müsaade et. Bizim takımdan 7 kişi sarı kart gördü. Biz para cezası mı alıyoruz takım olarak?
Bir dakika. Takım olarak ceza alıyorsun.
Ne para ceza ne? Şunu merak ediyorum. Yaptırım
para,
ne?
Para cezası. Sonra ne oldu? Şimdi normalinde şu değil mi zaten kardeşim, sana itirazı gelen ve itirazını sarı kartlık yapan bir adama bir hakem olarak sen kurallar sarı kart göster demiyor mu? Diyor.
Tamam.
Yani bu 10 dakikada eğer bu adam sana 10 dakika dışarıda bekleyecek şekilde cezalandıracak şekilde itiraz ediyorsa 10 dakika dışarıda bekleyecek demiyor mu?
Diyor.
Bir nevi aynı şey değil mi?
Aynen.
Peki biz mesela biraz önce söylediğim takım olarak aldığımız bir ceza. Takım olarak aldığımız bir ceza. 2022'de bu talimat olarak vardı. Var, disiplin talimatında var. Peki 2022'de mesela 20 Aralık 2022'de hatta milli maç arasından sonra gelmiştik. Büyük ekşi ne dedi? Hakimin yanına fazladan gelen oyuncuya para cezası vereceğiz dedi. Oyuncuya ceza.
Hiç uygulandı mı?
O bak oyuncuya ceza. Bu da nedeni 4 veya daha fazla olduğunda dedi kart göstereceksin dedi. O çevreni sardığında. Halil Umut Mener de hatta bir maçta bunu yaptı. Çiftelerinde atan 4 dakikamı yaptı. Orada mesela para cezası uygulanmadı. Sonra bu kendiliğinden rafa kalktı. Bak böyle de bir talimat vardı. Şimdi ben bunları söyledikten sonra şimdi sana söylüyorum. Geldim Melih Şendil, sen hakemsin. 5 oyuncu birden sana itiraz ettik. Hepimiz de o sözlü söylemler itibariyle onar dakikayı hak edecek şekilde itiraz
hocam,
ettik.
Hocam tam sana. Orada şunu devreye sokayım abi. Orada diyor ki açıklamanın devamında tamam deyip siz bırakınca, ayrıca sadece kaptan hakemle diyaloğa geçerse takım arkadaşlarına olanları anlatabilir. Bu çözüm rugby'de ve basketbolda olumlu
tamam,
sonuç verdi.
Tamam. Bizim
yani bir temsilci belirleyin aranızda.
Yok
diyor.
Şu an çok pis bir soru geliyor. Dur.
Tamam. Ben biraz yumuşatmak istedim.
Şimdi onu dur. Bırak. Kaptanın da itiraz etme hakkı yok. Şimdi tamam. kap öyle bir hale geliyor. Sanki kaptan itiraz ediyor. Hayır abiciğim.
Sözcü gibi.
Buradaki amaç şu. Kaptan var olan bir kararı öğrenip ama o anda 4-5 kişi gelmeyecek. Sadece kaptan birebir görüşecek. Eğer o 4-5 kişi gelir itiraz ederse 10 dakika dışarıda bekleyecek. Düz mantıkla konuşuyoruz.
Sen şu soruna
gelsin. Bunu detaylandıracak. Bak bu gelecek ya ondan tamam. Sonra bak neler gelecek daha. Bir kere hani diyecekler ya oradaki de 10 dakika bekle. Niye o 10 dakika beklemiyor? Şimdi bir oyuncu mesela
ya aynı, şu az önceki sorudan yani
geleceğim. Aynı o maç içerisinde bunu 2-3 defa yaparsa 10'ar dakikadan kaç dakika? 30 dakika mı bekleyecek? 2. Bunu 5 kişi birden yaptı. Ve sen 5'ini de 10'ar dakika beklettin. 6 kişiye düştü takım.
Hükmen değil mi?
Bilmiyorum. Bak şimdi işte bak evet. Hep bu revize olacak işte. Evet, bunlar işte
oraya geliyor.
Peki kaleci çıktı sana itiraz etti. Kaleci 10 dakika dışarıda mı bekleyecek?
Yerine kim geçti?
Anlatabildim mi hocam? Şimdi tamam bir şey zaten biz aslında var olan ama uygulanmayan bir şeyi farklı bir uygulama şekli. Ya zaten sana ne demiş kardeşim? Kaleci sana itiraz gelirse demiş sarı kart. Sana ne demiş? Sana 4 kişi birden itiraz ediyorsa demiş. Sen 4'ten fazla yanında insanlar itiraz için olsun olmasın kart göstereceksin demiş. Bak yazıyor. Biz de bunlara diyor para cezası vereceğiz diyor. Zaten diyor 5 ve 6 kişiden fazla sarı kart görürse bir takımdan takım olarak biz centilmenlik dışı olduğu için cezalandırıyoruz diyor. Sana diyor zaten kaptan olsun veya olmasın yanına gelip sarı kartlık bir itiraz şekli yapan insanlar kart görmesi lazım. Sana biz bu hakkı veriyoruz. Sen bunu uygulayacaksın. Şimdi sen bunlar olmuyor diye o 10 dakikayı kim belirleyecek? Bana onu söyle.
Abi asıl soru Berk'in araya girmeden önce senin söylediğin şey. Tamam, bizim takımdan 5 kişi aynı anda sarı kart gördük.
Ya bunlar olacak. Bak bunlar
biz 5 kişi dışarı gittik. Standby'de bekliyoruz değil mi? Takım sayısı 6'ya düştü.
Tamam işte bak ne diyorum bak bunlar zaten revize edilecek. Kaleci olayı revize edilecek.
Bu çok yatmadı benim
aklıma. Bak kaleci olayı revize şimdi bak biz sadece basına yansıyanla söylüyoruz. Şimdi bana şunu söyle. 10 dakika dışarıda bekleme kararını kim verecek?
Hakem.
Tamam. Yani o itirazı yapıp sarı kartı gösteren hakem, o karar veren hakem
çık dışarı diyecek.
Ya diyecek ki kartı göstermeyecek, çık dışarı 10 dakika bekle diyecek. Hmm. Değil mi? Hmm. Şimdi bir maçta çevreye 5 kişi gelecek, konuşacak. Hakem 3'ünü gönderecek. Öbür takımın maçında 2 kişi gelecek. Hakem hiç göndermeyecek. Orada 6 kişi gelecek. Oradan 4'ünü gönderecek. O 2'sini göndermeyecek. Tamam mı? Bak bunlar da yaşanacak.
Televizyon programlarında siz kronometre koyacaksınız. Bak, sağ üstte 9.36'da oyuna girdi.
Peki o. Şimdi sen bir anda oldu abi. Bir de 3 kişi birden sana 3 farklı pozunu itiraz etti. 2'şer dakika arayla çıktı. Aralarında 17 saniye var. Birisinin 1.12 var. Birisinin 3.12 var. Bu kronometreyi kim tutacak? 4. hakem mi tutacak? Neye göre tutacak hocam? Mesela adam 9.59'da hadi beni al, hadi beni al.
4'e 4 tane asistan şey, lazım.
9 mesela 9.50 oldu. Hadi beni al. Ha, niye almıyor hakem? Niye almıyor hakem? Şimdi zaten 6 dakika uzatıyorsun ya. Son 2 dakika başlıyor. Bitti diye. Ulan daha 4 dakika olmuş. 6 dakika uzatmış. Şimdi orada da aynen şöyle.
İFAP sıkıysa gel bunu Türkiye'de yap.
Şimdi bak hocam o yüzden şimdi bu böyle tabii büyük bir ihtimalle bu böyle söylendi. 29 Kasım'daki İFAP toplantısında bu offside'li olmak üzere bu da konuşulacak. Toplantı var İFAP'ın. Ama bu kadar hani kaptan konuşacak. O anda 4-5 kişi geldi. Bunların protestosu 10'ar dakikalık beklemesine tekabül edecek bir protesto ve hakem çıkaracak. İster kaleci olsun imme. Bu kadar basit olmayacak. Bunun detaylandırılacak bu.
Fırat Aydınus ve Melih Şendil'le sana göre bana göre devam ediyor. Devam
ediyor. Evet, Fırat Aydınus'la devam ediyoruz. Yeni kuralları konuşuyoruz. Bakalım sadece kaptanın ancak hakemle muhatap olabileceği bir sistem olur mu? Bu 10 dakika olayı şahsen benim hani o aslında şeyden hocam.
Norveç'te anlattım ben. Buz hokeyinde olan bir kural o.
Ya aslında
buz hokeyinde offside de var, icing diyorlar.
Yani bu rugby diyorlar ya, bu yıllardır handball'da olan bir şey, 2 dakika cezası yani. Evet. Evet. Handball'da oluyor bu, 2 dakika cezası.
Ama bizim sanki yeni keşf var ya, 9.37'de oyuna girdi, 10 dakika 4 saniye sonra oyuna girdi. Oo, neler neler. Tabii çıkar abi. Bizde ya. Neler neler.
Mesela
çıkar.
Düşünsene 9.55'te giriyor abi.
Gol atıyor.
Gidiyor gol atıyor.
Ya da kırmızı kart görüyor.
10 dakika.
İşte erken aldığın onun
bir
için.
De, bir de mesela aynı oyuncunun aynı maçta 3 kere itirazının 30 dakika. Adam mesela düşünse bir de yorulmuş.
Fırat hocam o kadar çok detayı anlatıyorsun ki yeni anlattığın detayı kaçırmamalıyım derken ana konuyu unutuyorum. Beynim yandı demiş. Vallahi Eyüp hepimizin beyni yandı. Yani Fırat hocam bile hani hepimizin anlayacağı dilde anlatmaya çalışıyor ama ya suyunu çıkarttı artık bu ifapta arkadaş ya. Bu kadar oynanmaz kurallarla ya.
Eyüp mi? Ha. Eyüp. Öyle bir şey ki her şeyi anlatmak isteyince hani eksik kalmasın diye bazen daldan dala atlıyorum. Hak veriyorum kendisine ama hani yarın öbür gün de ya şu detayı da bak konuşmadın etmedin bilmiyor ya denmesin diye aklımızda olanları bir anda bir çırpıda unutmadan anlatayım diye söylüyorum. Bazen de haklı dinleyicilerimiz bu konuda.
Doğan sen ne diyorsun? 10 dakika bekletme kuralı. Rugby'deki gibi.
Vallahi geçen cuma konuştuk ilk açıklandığında Doğan'ın kanunlarında. Tabii hocamın söylediği gibi 2-3 kişi birden itiraz edince, 5 kişi 6 kişi itiraz edince ne olacak? Hükmen mağlup mu falan diye biz de onun makarasını yaptık.
Mesela kaleci itiraz etti. Çık 10 dakika.
Var da itirazda bulunmuyor mu hocam? Hocam yanlış karar diye o da itirazda bulunuyor. Gel bir seyret istiyorsan diye. 10 dakikada vara ceza vereceksin. Sana söyleyeyim bak onu.
Olaya bakacağız.
Abi öyle ya.
Doğan.
MHK başkanı yapacaksın Doğan'a. Her şey çözülecek.
Tabii.
Maçtan sonra itirazlar var. Başkanlar falan.
Onlar 20 dakika.
Onlar sahada 10 dakika. Bu sefer sahada 10 dakika.
Sahada 10 dakika.
Oyuncu değişikliği oluyor.
O sahada 10 dakika.
Lisans çıkacak onlara.
Baş bitiyor.
Köşe gönderinde ayağı tek ayak cezası.
Dışarıda
tek
değil. Sahada 10 dakika.
Köşe gönderinde.
Ya.
Allah'ım yarabbicim.
Hocam. Evet bazı şeyler Avrupa'da uygulanır da abi bize hani diyoruz ya bizim Türk kültürümüz, Türkiye iklimimiz ve ne diyoruz abi bak İtalyanlar örtüşüyoruz. Kimyamız iyi. Yani anlatabildim mi?
Abi yani Norveç'te okul otobüsü durduğunda karşı şerit de duruyor. Çocuklara bir zarar gelmesin diye. Düşünsene şimdi sen gidiyorsun nerede olsun Koca Mustafa Paşa'da. Karşıda bir okul servisi durdu. Sen de diğer şerittesin. Karşıdan
korna.
Durdun. Arkadakiler de yürü kardeşim dedi sana. Sen ne diyeceksin?
Bak hocam.
İşte o arkadakiler 2000... yürü kardeşim demiyor Norveç'te. Sen Türk aklı olarak şimdi buradan söylüyorsun.
2006 yılında FIFA hakemi oldum. Barcelona'ya gittik seminere. 3 hakem birden çıktık. O zaman biz FIFA olduğumuzda Grand Poller falan vardı FIFA'da düşün. O İsveçli sarışın Frikstem falan onlar vardı. Seminer bitti. İlk turnuvam geldi yine 2006 yılında Porto'ya. Portekiz'de gittim. Porto'da bir hafta kalacağım turnuvaya katılacağım. U17 ya U19 turnuvası. İlk böyle çıktığında sana böyle turnuvalar veriyor. Bir hafta diyorsun. 4 farklı ülkeden hakemler geliyor. 4 farklı takım geliyor. Aynen böyle hani nasıl Dünya Kupası elemesi, Avrupa Kupası elemesi var. U17'nin U19'unda elemeleri bu şekilde oluyor. Portekiz'de arabayla geçiyoruz hocam. Tek şeritli böyle. Önümüzde 2-3 araba durdu.
Bu arada kağıda çiziyor.
Evet.
Fırat Hoca elinde kalemiyle. 2-3
araba durdu.
Canlandırıyor bize.
Bak ne korna ne bir şey. Toplam 6,5 dakika hocam. Tek şeritli bir yol. Yaya geçildiğinden çocuğu, genci, yaşlısı bak bitene kadar. O geçiş bitene kadar. Yani hani o adımını atayım ben hemen geçeyim. O orada beklesin değil. Bütün hepsi geçtikten sonra ve tek bir korna sesi yok hocam. Arkamız konvoy oldu. 6,5-7 dakika boyunca bekledik hocam. O yaya geçidini.
Biz de bekliyoruz yani, protokol geçerken. Böyle saatlerce bir tane korna çalan yok. İstiyorsan çal.
Herkes bak o yaşlılar da geçerken, yetişkinler, çocuklar da geçerken herkesi bir tek ne oluyor ya diyen ondan sonra ya bu kadar beklenir mi diyen hani şu kornaya bas diyen Portekiz'e söylüyorsun yani Türkçe söylüyorsun. Şu kornaya bas diyor.
Anlaşılmadı.
Bir tek biziz hocam. Sinir asabi olan orada yani. O yüzden hocam bak şimdi adamların genetiğinde olan bazı şeyler var. Tamam mı? Avrupa'da. İskandinavların, Baltıkların, Batı Avrupa'nın, işte Akdeniz insanlarının. Bunlar falan. Şimdi bu kuralları getirdiğinde bunların işleyişi, uygulanması bizim burada İtalya'da aynı şekilde bekleyemezsin hocam. Mümkün değil uygulanması. Mümkün değil. Bak ne dedin? 9.57'de adam girdi. 10 dakikadaydı. 3 saniye önce 4. hakem hadi girebilirsin dedi diyelim. Hakem gel dedi. Bir de şey dedik biz. Düşünsene aynı maçta mesela çeşitli dakikalar, saniyeler arasında 4-5 itiraz oldu çıktı. Onların dakikalarını kim tutacak? 4. hakem kafayı yer orada. Hmm. Yani hangisini tutacağını
şaşırır. Basketboldaki gibi zaman hakemi de olmak tabii, zorunda. Kenarda.
Yani 3 saniyeyle girdi, bir pas attı, gol oldu falan. Senin dediğin gibi derbi maçta oldu bir de.
Ben bir kere Kore Japonya maçı sonrası anlattım. Biri tekvandonun, biri karatenin doğum yeri. Dedim çok kanlı bıçaklı olacak herhalde bu maç, karakolda biter. Abi bir saygı var adamların birbirleriyle. Hani tekvandoda da karşı tarafı dövmeden önce selam verirsin ya. Yani başlarken Fırat'cığım kusura bakma ben seni döveceğim ama.
Hocam bak ben Belçika'da Belçika Japonya maçı, hazırlık maçı yönettim. Sonra 2 hafta sonra da Sırbistan'da Stankovic, Inter'de oynayan 10 numara kimdi? Hatta bir arada 5 girdi. Stankovic diye isim geliyor. Inter'de de oynadı. Sırp.
Hastayım senin şu sorularına ya.
Belki Inter'de 10 numara oynayan kimdi? Sonra 5 numara da giydi.
Stankovic diye isim geliyor da.
Ahmet Doğan Koloğlu böyle.
Yani şey. Onun jübile maçı.
Takılır da bak. Suna yakın, Suna yakın gibi.
Onun jübile maçı.
Ha Sunay abi de öyledir.
Tabii Sunay abi.
Hocam bir şey merak ediyorum. Bulamazsak hocam, bulamazsak bulana kadar bekleyecek miyiz?
Bekleyeceğiz abi. Bekleyeceğiz tabii ki.
Tamam. Programdan daha önemli oğlum.
Ya bir haddini bil. Fırat Aydın'la konuşuyor.
Haddini bil. 10 numara bul.
İnternette de oynadı. Yani şey.
Gelen mesajlara bak şu an. Bence cevap oradan.
Google'a bakacaksın. Google'dan değil. 5 numara Stankovic diye isim. Onun jübile maçında
abi WhatsApp'tan
gelir. Sırbistan'la Japonya oynadı.
Henüz gelmedi. Bakıyorum henüz gelmedi.
Benim aslında anlatacağım var. Üçüne bakıyor. Yemin
Martinez.
Yok. Sırp diyorum. Sırp.
Yanlış bilmiştim. Yemin.
Sen Inter'de oynayan Sırp da. İşte yaklaşık da 11-12 yıl önce futbolu bıraktı.
Arnautovic. Çoveç diyorlar.
Arnautovic.
İkisi de değil hocam.
Alexis Sanchez. Marcus Thuram. Martinez. 10 numaraları sayıyorum size. Inter'de oynamış olan.
5 say.
Yok abi 0. Yani öyle bir soru sordun ki.
Programımızın yani bekası için.
Dinlenen bir şey.
Kimse, lütfen bunu bilelim.
Bulalım. Bir tane geldi şu an. Hadi bismillah.
Seedorf'undan, Adrianos'undan, Snyder'ine kadar bak. Hepsini sayıyor.
Sırp ya hocam ya. İtalya'da, Inter'de.
Mihailović.
Yok hocam.
Jokovic. Dimon'un Sırplara gittim ben. Hepsini anlatıyorum.
Stankovic diye isim geliyor da.
De. Geliyorsa de hocam.
Stankovic öyle de.
Stankovic geldi mesela.
Öyle bilelim hocam. Senin için Stankovic olsun mesela. Ya, değiştirelim bugün. Hocam
Brozovic.
Hocam Mihailović vereyim. Hocam ben konuyu unuttum.
Stankovic. Eyüp. Eyüp doğru söylemiş.
Belçika Japonya ve Sırbistan Japonya maçı yönetim. Yani adı jübile maçıydı da.
Kostadinov o Bulgar.
O Bulgar hocam. Yani Japonların maç içerisindeki öncesi, maç içi, maç sonra hani davranışları, tavırları, hani diyorlar ya çok gerçekten öyle bir hocam ya. Adamların ağzı var, dili yok.
Biz hangi maçtaydık? Yani, ben unuttum hangi maçtaydık.
Senin o Güney Kore Japonya konusunu açmanla başladı her şey. Tabii Kasım günüydü, yağmurlu. Öyle bir şeydi.
Honda Mondo oynuyordu o zamanlar.
11 Ekim 2017'de bir maç yönetmişsiniz. Sırbistan Japonya, doğru mu? O maçtan biri mi bu?
Jübile maçı diyoruz tamam, adamın Sırbistan.
O maçtan onda da eminiz. TİT'de de gitmek tamam, istiyorum hocam. Emin olmak istiyorum.
Tamam buran.
Bakacağız. Alex 2000
kaç dedin?
2017.
17 olmaz.
17 olmaz işte.
17 olmaz. Ben 2014'te FIFA kokartırım. 17 olmaz.
Sana göre bana
2000
göre.
Fırat'a göre. 11'dir o. 10'dur 11'dir. Sırbistan Japonya 2017'de nasıl çıkar abi?
Hocam 2011 sezonuna girmeyelim oraya, evet.
Inter. Ne oldu ki?
Hayır konu kapanmıyordu o yüzden girdik mi çıkamıyoruz.
Ne ki? Ben bilmiyorum.
Hayır bugün mesajları görürsün ondan sonra.
Yok hakikaten.
İstanbul'dan Cihan sormuş, bizim Cihan değil. 10 dakika cezası için turuncu kart çıkartırlarsa şaşırmayız.
Farklı renk. Peki bir dinleyicimiz daha sormuş. Sen beni attın, 10 dakika dışarıdayım. Doğan da benim teknik direktörüm. Beni değiştirmek istedi 5. dakikada. Ne
ya
olacak?
Ya neler olacak diyorum, dur bekle. Aziz Nesin'in bir şeyi var ya, hikayesi. Hani karısını takip ediyor. Hele dur ne olacak diyor. Apartmandan çıkıyor. Ondan sonra minibüse biniyor. Hele dur ne olacak diyor. Minibüse biniyor. Ondan sonra iş yerine gidiyor. Hele dur ne olacak diyor. Dönerken minibüse tekrar biniyor. Hele dur. Mahalleden döndüm diyor. Adam hala takip ediyor. Kocasını anlatıyor. Hele dur ne olacak. Sonra diyor eve girdim. O da girdi diyor. Hele dur ne olacak diye bekledim diyor. Adam diyor ki yeter artık, anlatma diyor. Aziz Nesin'in kitabında var. Çok güzel. Hele dur ne olacak yani. Hele dedi, gerisini anlatma, daha ne olsun diyor adam yani.
Kimdi bu 10 numarayı?
Ya bulamadık vallahi.
2017'de
hocam ya, sen tam unutturduk hocam.
Allah Allah, bak, ne pisliksin ya. Transfer marka gir, Fırat Aydın Usta. Oradaki özel maçlara bak, Sırbistan Japonya bak içinde. Ondan sonra bak ben ne diyecektim, o şeyi neydi, 10 dakika turuncu, bak şimdi ben
hocam sana... Dur Dejan Stankovic'i araştırıp duruyorum ben ya.
Siz hocam turuncu devam kartıyız. Turuncudan evet, devam hocam. Turuncu kart güzel olur mu hocam? İyi olur mu hocam?
Stankovic bitti mi hocam? Bitti mi?
Ben bilmiyorum. Ben Stankovic'i...
Kapat öyle diyelim hocam.
Sen kapatsın.
Orta yolda buluşalım.
Ben
açmadım ki. Hayır, adam futbolu bıraktı. Biz yayıncılığı bırakacağız herif yüzünden. Stankovic'i...
Fırat Hoca sallıyor. Gülen yüz atmış. Yok öyle biri.
Çok iyi ya.
Allah Allah. Hepimiz ne diyor? Hepimiz seferber olduk. 10 numara 5 numara Sırp oyuncu arıyoruz.
Ya Sırbistan Japonya maçı.
Mehmet abi, Adıyaman. Mehmet kurtar bizi Mehmet.
Adıyaman mı? Bak Adıyaman'ın yeri bende başkadır. Abim için öğretmenlik yaptı.
Abi senin görevi yaptı. Yaradıyamam. Mehmet'im
Kova... Ya bak kardeş, transfer koru bizi. Bilsene, yazsana.
Kovacic verin sana.
Hocam 10 numara değil, 5 numara Stankovic ya.
Kovacic verin.
Tamam, 10 veya 5 dedim zaten.
5. Biz 10 numara diye arıyoruz ya, 5 numara.
Demek ki Stankovic doğru. Ha, ismi doğru değil. Numarasından mı yani?
Numara yandı hocam. Numarı. Biz...
Bak... Demek ki varmış Stankovic diye birisi.
Hocam o işte, tamam öyle. Tamam.
Ya bırakın ya.
Fırat Aydın Stankovic'i nasıl maymuna çevirdi? Oğlum okusana, bir az sonra tanıtım bir atsana. 10
yapayım.
10 numara veya 5 numara da giydi dedim hatta.
Doğru.
Giymiştir hocam, 10 da giyer 5 de giyer ya.
10 numara giyen gizli 5 numara hocam. Kimdi?
Belki. Dejan Stankovic.
Doğru. 5 de giyer 7 de giyer. Şimdi o, siz 10 da iken misiniz?
Bir dakika hocam. Turuncu vedalaştık mı?
Bir dakika hocam ya. Turuncu kart dedin ya. Şimdi Ankara'ya gittim hocam. Delege seçimi var. İşte bu federasyon seçimlerinde koridorda geziyorsan basından biri geldi böyle. Ben de hiç konuyla alakam yok. Hocam dedi, bu ne ya dedi, tamam mı? Dedim ne oldu dedim. Bu dedi mavi kart olayı ne dedi. Tamam. Dedim ne olmuş dedi. Hocam bu dedi kırmızı sarı bir de mavi kart çıktı. Dedim vallahi ilk defa senden duyuyorum dedim. Abi aşağıya lobiye indik, işte vakit gelsin de oy kullanacağız. Birisi daha geldi yine basında. Hocam dedi, bu dedi ne olacak dedi, dışarıda mı bekleyecekler dedi. Dedim ne, bu mavi kart olayı dedi. Dedim ki o ne dedim. Ya dedi mavi kart varmış, o dedi kaç dakika bekletecekler. Dedim vallahi bunu da biraz önce duydum dedim, şimdi ikinci kez senden duyuyorum dedim. Her neyse işte şey bitti, seçim bitti, bu mavi kart olayı meğerse Türkiye mavi kart olayı Türkiye Cumhuriyeti'nden futbolcu olayı var ya.
Azerbaycan'dan
burada tabii sadece mavi kart olayını duyup hakeme bağlayıp gelip bana sormaları. Tabii. Şimdi turuncu kart deyince aklıma geldi. Ondan
hakem
sonra
kart verelim. Sen beni attın ya 10 dakika. Ben kenarda basayım. Geçtim. Sana 9.56'da basarsam yetersiz bakiye.
Hocam bak bir dakika. Bir şey söyleyeceğim.
Çok... İkinci kart çıkınca aktarma mı oluyor değil mi? Böyle devam edecek. İndirimli.
Yok bak tamam.
İkinci kez atarsan indirim isterim.
Hayır. Bak çok mantıklı bir şey söyledin sen. Bak o hani bak, o 10 dakika olayını kim tutacak, nasıl tutacak, oraya gişe yapacaksın, akbil olacak işte, basacak o 10 dakika dolunca, hani eskiden işçiler basıyordu ya,
turnikeler açılacak girecek
kartı, o basacak 9.57 10 bastı geçti.
Abi benim halkım onun mutlaka fake'ini yaptırır Eminönü'nde ya, onun bir şeyi çıkar yani merdiven altı.
Yetersiz bakiye.
Yetersiz bakiye. 500 T'yi deneyin. Çok da oldu
sonra,
orası.
Yok Doğan Öncel futbolu sulandırıyor bilmem.
Evet sen çok sulandırıyorsun.
Fırat Aydınus'la Melih Şendil nelerden konuşuyor, suçlu ben mi oldum?
Bir daha bu 10 dakikayı nerede bekleyecekler?
Aa o güzel soru.
CIP'de.
CIP. Özel bir ama orada ev gibi kulübe gibi bir şey yapmak lazım.
Tabii. Ümit tabii, Karan tabii var ya, eğer oynasaydı oradan çıkmazdı.
Tabii Pendik Stadı'nda yer olmadığı için bekleyecek yer yok.
Orada prosuru yakardı. Oynayın ulan derdi.
Ümit Karan. Oradan Ümit Karan 10 dakika.
Ümit var ya 80
dakika oynardı sadece.
Ha, duyuyor musun? 80 dakika orada prosunu içerdi Ümit.
Hay Allah'ım ya Rabbicim, amma salladık Ümit Hocam'a.
Tugay Kerimoğlu ile beraber.
Evet. Tabii.
Sana göre bana göre Doğan'ın kanunları özele hoş geldiniz.
Tabii canım, resmen öyle.
Abdülkerim Durmaz.
Abdülkerim abi ne yapardı?
O direkt zaten tünelde başladığı için soyunma odası da 10 dakika bekler.
Şunu voleyde sorsana hocama.
Sorarım.
Çarşamba günü. Evet. 10 dakika bekleme olayını Fırat Hoca'yla. Acaba ne derdi Abdülkerim abi?
Fırat Aydınus ve Melih Şendil'le Sana Göre Bana Göre devam ediyor. Devam
ediyor. Efendim, Sana Göre Bana Göre Doğan'ın kanunları özele hoş geldiniz. Melih Bey, yemin ediyorum gülmekten araba kullanamıyorum. Çok güzel program demiş Hakan'cığım. Hakan, sağ çek, bekle kardeşim. Hakan'cığım sağ çek kardeşim. Sinyal sesini duyayım. Yani program tabii, az önce ne dedi? İsveç'te sarışın var ya dedi, değil mi?
Hakan. Oraya takılıp kaldım. Ben şimdi oraya girmek istemiyorum.
İsveç'te bir sarışın vardı.
Hangisi acaba? Çok şaşırdım.
Bu bir hakem programı. İsveç'te de biliyorsun hep kumral falan olur. Tabii. Doğan.
İsveç'in esmeri meşhur.
Esmeri meşhur.
Zaten bir tek olduğu için o meşhur. Diğerleri sarışın.
O zaman siz bakayım söyleyin hadi ismini biliyorsanız.
Kimin?
Hadi bak.
Hakemin.
Bismillah. Ne, İsveç'te Bebek. Hakem mi arıyoruz? Lundersberg.
Mesela hatta Volkan'ı attı Avrupa Şampiyonası'nda.
Yapma Volkan. Tuncay'ın kaleye geçtiği.
Dur bir dakika. Ya. Ben anlattım be.
Tamam işte bak, İsveçli sarışın deyince konuşuyorsunuz. Anlattığın maçın hakemini bilmiyorsun.
Peter.
Ya hocam zaten 6 tane maç anlattın.
Haydi.
Acaba Peter hangisiydi? Diyor.
Peter. Haydi ile beraber.
İsveç'te hepsi Peter.
Peter de çıkışın içinden.
Ya. Berk. Ferdi gibisin.
10 dakika kuralı futbolcular için çok sıkıntılı olur. Terleri soğur. Sağlık açısından sıkıntılı olmaz mı? Al hemşerin. Kocaeli'nden
bir dakika. Bir dakika. Vallahi çok güzel.
Doğru.
Soğuyacak, sakatlanma olasılığı artacak. Bak ne güzel yerlerden yaklaşıyorlar hocam. Bak gerçekten diyorum. Çok mantıklı bir şey söylüyor hocam. O yüzden dedim ya, savunmada jacuzzi'li bir şey yapmak lazım orada. Sıcak tutacak kenarda.
Düşünsene başkanlar, lansmanlar da artık böyle. Şimdi bizim stadımızda, bizim yönetimimizle birlikte 10 dakika cezası alan futbolcularımız için.
Hocam Arda kardeşlere bir başarılar dileyelim.
Evet.
Cebeli Tarık Hollanda maçını yönetecek
bu akşam.
Şimdi maçı hafife almasın. Hollanda Fransa'nın rekorunu kırmaya çalışabilir. Arda
Fransa'da
kardeş...
ayıp ama ya.
Ha?
14 ayıp ya. 14 mi? Ayıp ya. Yok böyle bir şey futbolda ya. Anders Frisk İsveç'te hakem. Seyfettin, teşekkür ederim.
Anders Frisk burası yarıldı ya bir Roma maçında, böyle baktı kana böyle tünele girerken.
Ha o mu?
O değil. O bizim maçtaki değil. Anders Frisk böyle kolyeyle çıkıyordu, hani kafası yarıldı Roma'da. Hatırlıyor musunuz? Sonra maça çıkmadı. Ya
Martin Hansen.
Bir zamanlar küfrettiğim adamın program yapacağı ve benim onu soluksuz dinleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Hakkını helal et Fırat hocam. Tamer.
Tamer, sen de hakkını helal et.
Tamer, bana da küfrediyor muydun? Tamer.
Ya benim için ne düşünüyorsun? Tamer,
bana da küfrediyor muydun?
Bir şey söyleyeyim ama bak böyle mesela geliyor. Ya şimdi insanlar bir hakem olarak görüp mesela sana söyleyeceklerini zamanında söylüyorlar. Mesela ne kadar samimi.
Evet.
Ben diyor ki yani hakim olarak gördüm, sana hakaret ettim diyor. Şimdi seni dinliyorum diyor. Ben de mesela bu şekilde yaklaşanları vallahi çok samimi buluyorum yani. Abi çünkü bak kardeşim, ben hakem olmadan önce ben de maç seyrediyordum ya. Ama şu anda bana söyle, hangi hakeme ne söyledin, hakimin adını bilmem. Ama söyledim mi? Söyledim.
Bize ne fırça atıyorsun hakemin adı aklınıza gelmeyince?
İsmi neydi dedin?
Tamer.
Tamer. Bak Tamer'in samimiyetinden bahsediyorum ama aynı zamanda şu da vardı. Ben tabii daha önce de maç seyretip hakemlere ben de konuştuğum için onun önlemini alarak hakem olmuştum.
Tamer bana
o yüzden
etmemiş.
Tamer'e
etmiştir.
Tamer'e şunu söylüyorum. O da hakkını helal etsin bana.
Hakkını helal et Tamer'im.
Yani... niye isin Doğan?
hakkını helal etsin.
Ne? Evet, niye etsin?
Oo, Emrah'tan 10 numara 5 yıldız bir soru geldi. Sultan Gazi'den Emrah, hazır mısın hocam? Peki hakem yanlış bir karar verdiği zaman ona neden 10 dakika kuralı uygulanmıyor?
10 dakika kendi başımıza.
Sen penaltıyı yanlış verdin. Doğan attı kendini. Aldatmaya yönelik. Vardı da gördük Frank bunu. Sen maçı. Penaltı dedin. Ben de sana Halı diyeceğim sağ. Ki çık dışarı. Çık abin gelsin. Çık.
Varsa o anda mesela tam çıksın. Sonra.
10 dakika
mesela futbolu havuzsa. Çıktığında
Tamer bir şeyler. Tamer hakkını helal ediyor bu arada.
Bir şey tamam. Yani eğer ben daha fazla sövmüşsem o tamam. Çünkü hani şöyle bir şey var. Ya ben bu da samimiyete dayalı bir şey. Ya diyorsa kim ne diyorsa Allah kalbine göre versin. Evet. İki katını versin. Muhabbetinden yola çıkarak latife yapıyorum. Ama Tamer'in samimiyetine çok teşekkür
ederim. Erol Halil diyor ki neden lacivert kart yok? Hakemlerde sarı kırmızı var ya, bir tane de lacivert olsun kardeşim.
Yani aynısının laciverti zaten o, yani diğer kartlarla değil, böyle mi gideceksin? Öyle bir şey olur mu Allah aşkına? Aynı. Aynısının... Hemen abi nasıl Fenerbahçeli değil mi? Neden lacivert kat?
Aynısının laciverti dedi.
peki neden sarı ve kırmızı olmuş? Hiç hikayesini araştırdınız mı? Çünkü 60'a kadar mesela biliyorsunuz dünyada ilk özellikle Dünya Kupası'nda kırmızı kartı gösteren Doğan Babacan'dır.
Evet.
Dakika bir gol bir ilk ben göstereceğim diye zaten sandım.
Tarihe geçeyim diye.
Rahmetli.
Trafik lambalarından diye biliyorum ben.
Bak. Ben bilmiyordum. Öğrenmek için sordum.
Vallahi trafik lambaları.
Yani araştırdım, ben de hiç bakmadım yani.
Kırmızının ama, caydırıcılığı biraz daha sanki.
Ama işte mesela neden
bakış açısına göre sana göre caydırıcı mesela, Doğan'a bana, göre cazibeli.
Bana göre de bazı konularda
öyle. Niye mesela kırmızı yeşil değil de kırmızı sarı? Mesela yeşil geç.
Mesela yeşil zaten senin derdin yeşil, oynatıyorsun yani.
Ama sarının kızarma ihtimali.
İhtar, ikaz sarı, yani ikaz, hazırda ikaz. Bekle atılacağım.
Sen böyle sıkıntılı yollarda da sarı yanıp söner, tamam. Yanıp söner.
Bu bak bana mantıklı geldi. Başka acaba var mı? Hikayesini bunu Berk araştırıyorsun değil mi şu anda?
Yok.
Yok mesela şu an var ya bizi dinleyen 80 bin kişi elinde Google. Efendim kartların rengi niye sarı ve kırmızıdır? Bilenler buraya lütfen buraya.
Ama güneşe kaldıkça kızarma ihtimali böyle dedikçe falan diye
hani o yeşil domatesler yeşil kızarmış domatesler falan diye. O senin dediğin film, o bayağı güzel.
Abi lacivert kartı soran da dostumuz Galatasaraylıyım diye yazmış.
Yok yani.
Erol Halil Galatasaraylı soruyor neden lacivert kart yok diye.
İlk olarak Meksika'da 1970 yılında uygulanmış.
Fırat hocama ben de hayatımda sadece bir kere sövdüm. O da son maçı, jübile maçı. Bahis oynamıştım. Son dakikalarda 4 değil 6 dakika uzatma verdiği için bitir hocam diyordum demiş İlhan. Hakkını helal et diye de yazıyor.
Yani son maçımış, iyi yine az uzatmışım. 6 değil 36. Nasıl son maçımmış diye. 36 dakikada şeyde olimpiyatta o dediyse jübile kara gümrük Alanya.
Neymiş sarı kırmızının hikayesi? Yani
jübile derken kartlar, aslında resmi maçı, jübile
şey.
Maçı değil.
Ekşi sözlüğe bak. Kartlar niye sarı ve kırmızıdır?
Baktın mı bir de sır bir
sayıca? Ya Doğan şu programlarında biraz futbolun içinde kalır mısın lütfen?
Tabii deneyeceğim.
Rica ediyorum. Evet,
bu hafta itibariyle başlıyorum.
Ben çıkayım o zaman.
Estağfurullah olur mu canım?
Ya futbolun içinde kalmak istiyorsanız.
Nihat, Dodo yetiş. Medine hocam motoru yakmak üzere.
Tabii. Mavi ekran veriyor.
Abi yakmak
kaldı.
Üzere değil Mustafa, yaktık. Şu an bızt bızt.
Program buji gibi ya.
Ya var ya ne güzel ya. Hocam o sarı kart mı kırmızı kart mı?
Hocam
Allah kahretsin,
bunu keşke.
Nasıl görmüyorlar demekten ben sıkılmıştım.
Hocam,
milli maç arası
keşke.
Var ya. Bir saniye ya. Bir dur lan, bir dur. Bu milli maç durmuyor çocuk ha. Bir girdi mi devam ediyor. Bunu nasıl durduracağız Doğan? Bunun şeyi nedir? Standby'ı?
Abi
var mı uzaktan kumanda?
Başaramadıysan
ben 28 dakika.
Yalnız böyle değil. 2-3 haftadır böyle.
Bu, evet bunun standby'ı bozuldu. Bu giydiği tişörtten mi?
Hayda.
Hediye mi o?
Ben, reklam var galiba.
Yenge mi hediye?
Ben onu bilmem. Ha. Ama onda da her takımın tişörtü var. Kaç tane yenge?
Her ilişkide bir takım değil.
Bu akşam buluşsam ya bunu giyiyorum.
Çok tehlikeli sularda yüzüyordu.
Yenge dinliyordur. Hocam, reklama mı gidelim? Ben...
Kazandığımız penaltı konusunda ne diyorsunuz?
Onu mu konuşacağız şimdi? Ben daha çok sarı ve kırmızı renkteyim abi. Onu merak ediyorum.
İşte yani ne bileyim araya bunu sıkacağım en azından bir şey. Belki merak eden vardır diye.
Var mı reklamın?
Reklam 7 dakika sonra. Bravo.
Peki senin sorunu alalım şimdi.
Benim sorum yok.
Mesela sen bir şey anlatırken sen bir şey anlatıyordun.
Ekleyecektim. Mesaj ekleyeceğim şeyi de biliyorsun abi, çok dinamik bir programız.
Tam dinamik sana kardeşim göre, bir şey demiyorum da.
Mesaj var, mesaj.
Mesaj var.
Fırat hocam hakkını helal etsin. Kendisine küfretmemize sebep olan şey aslında medyaydı. Zamanında iyi niyetle mi verdi diye düşündüğüm bir kararın ardından sabah gazetede gözün aydın manşetini görüp hocama sövmüştüm. Sabah gazetesi böyle manşet mi attı sana?
Ben okumazdım.
Gözün aydınız.
Ben okumazdım.
Gözün aydınız.
Ben bir tek aileme, bizim grup, aile grubuna günaydınız diyorum, o kadar da. Bunu ilk defa duydum. Ben öyle bir gün sonra falan okumazdım. Ama şey, bugün minnet, her insan günah çıkar. Herkes aklına. Bugün böyle bir gün mü?
Fırat hocam, ha, seni de çok
seviyorum. Bu arada
seviyorum.
Şöyle bir şey söyleyeceğim. Fırat hocam bir şey söylediğinde mutlaka göz teması ister.
Evet.
O yüzden böyle dönmek zorundayım. Ben bunu deminden beri dürtüyor beni.
Benim şimdi babaanne,
tam Rizeliler gibi başlıyor.
Rizeliler yapar onu. Karadeniz'de.
Evet, babaanne, dinle bir dakika.
Babaannem Rizeli'dir. Babamın anne tarafı.
Rizeli. Abi havaalanından şehre taksici nasıl geldi bilmiyorum. Adam bütün yolu bana bakarak kullandı arabayı.
O yolu ezbere biliyorum.
Ersun Hoca'ya söyle, bu sağ kanatta işte Doğan değil de Fırat oynasın. Ya baba önüne dön, uşağım gözünü Kur'an çarpsın ya. Bak havaalanından kaç kilometredir şehir merkezi? 6 kilometre, 10 kilometre. 10 kilometre baba bana bakarak, hani şey aynadan değil, aynadan değil, direkt sağ omuz arkadan böyle bana bakarak.
Bugüne kadar
geldik abi.
Her şehre giderken uçakta 3 dakikada olsa, uçak boyunca da olsa inene kadar kestirmişimdir. Çok severim uçakta, arabada kestirmeyi. Tek abi uyuyamadığım, uyanık kalma zorunluluğu hissettiğim uçak Trabzon uçağıdır abi. Kesin. Zaten yani uyumana imkan yok hocam. Bak
sebep. Ha, 1 saat 40 dakika abi, yolda niye uyuyamıyorsun?
Ya, o uçaktaki yolcuların neşesi, şen şakra yaşananlar. Yani
her tarafta farklı bir hikaye var.
Abi böyle bir güzellik yok ya. Vallahi bak 3 sefer yap abi. Git gel git gel, gün boyunca 50 sayfalık kitap bak çıkar. Sadece yaşananları yaz abi. Hani Cem Yılmaz diyor ya, bu fıkralar gerçekten var abi, öyle insanlar ama
şu hikayeyi yani
hayatına hayat katıyor, o başka.
Trabzon mesela. Uçağında telefon çalıyor. Ondan sonra herkes diyor ki telefonu kapatsana diye bağırıyor. Ondan sonra döndük ki açmadım ki. Telefon çalıyor, açmadım ki, niye kapatayım diyor.
Ya 100 kere ben yerimde uçamamışımdır Trabzon'a giderken. Atıyorum ne benim şeyim, 6C. Mutlaka 6C'de bir uçak oturur. Baba 19B'de benim yerim, sen oraya geçsene. Bizim işte Maçka'dan kardeşim burada falan böyle. Baba ben ortada oturmak istemiyorum. Çünkü yani uzun adamsın ve şey sıkışıyorsun. 1.40 bayağı uzun bir yol. Ondan sonra yok abi, o 6C'de oturamazsın ama. Mümkün değil.
Ya güzel. En şey, Rusya'da maça gidiyordum. Rusya'ya. Kokpitte inmiştim. Abi o ne kadar yani, hani derler ya ufacık.
Ben çok uçtum.
Yani, muhakkak ufacık abi. Böyle kokpitte inmiştim. Yani, nereye oturmuş?
Bir de türbülansı en fazla olan yerlerden bir tanesi galiba Rusya tarafı. Bir Kıbrıs tarafı, bir Rusya tarafı.
Bizim ya. Bir de şey yaptım yani. Nereye oturacağım falan, kokpiti de hocam istiyorsan ben kalkayım sen otur dedi.
O kadar da değil.
Geç işte şurada dur dedi yani. Onu demeye getirdi.
Uçuşta yani, oyuncu değişikliği.
Aldı seni kokpite, bir de nereye oturacağım diye bir soruyor. Geç şurada dur işte diyor yani.
Sorsan
en fazla alkışlayanlar Ruslarmış galiba. Uçak indiği an en fazla alkışlayanlar Ruslarmış.
Rusların en ilginç şeyi, Rusya'da mesela Sibirya'ya uçak indi ya. Pilot kalkana kadar kimse kalkmaz. Saygı. Ben ilk kez böyle Yekaterinburg'da gördüm bunu. Yani bunu. Olabilir. Yekaterinburg tabii. Yekaterinburg dediğin de Moskova'dan 3,5 saat uçuyoruz. Yani Sibirya'nın dibi. Oraya gittik hocam. İndik. Lan bir Allah'ın kulu kalkmıyor. Ne zaman ki kaptan kalktı. Ondan sonra millet yavaş yavaş. Uçak da zaten dökülüyor. Esas komiğini söyleyeyim. Ondan sonra Yekaterinburg'da havaalanına traktörün arkasında bir çekiciyle gidiyorsun. Şey yok. Bizim burada havaçlar gibi. Yani... O zaman anladım ülkenin değerini. Yeah. Sene 96 falan yani oralara gittiğimde.
Radyo gol.
Radyo gol.
Jingle attı araya ya. Bu sesi alsın herhalde.
Hocam bunu bir böyle frekansla falan pekiştirseydiniz kullanırdık.
Radyo gol.
Ücretli yol ayaklar.
Hani unutmayın diye.
Kullanırdık.
Radyo. Evet, havacılıkla ilgili bugün öğrendiklerimizi size haftaya tekrar soracağız diye böyle devam
ediyor. Sarı kırmızı gelmedi. Niye sarı kırmızı olduğu gelmedi.
Vay be, oradan Galatasaray lobisi bu işe de el attı falan diye. Bak 50 tane şey söylüyorum.
Ya abi, Ahmet Konanç'a bağlanmak tabii lazım ya. Ahmet buradan var ya, neler çıkartır, belgesel çeker burada ya. Peki Trabzonlular kibrit kutusunun dolu olup olmadığını nasıl anlar diye sormuş.
Hepsini yakarak.
Süleyman nasıl anlar, sen yaz.
Yakarak.
Biliyor musun hocam? Trabzonlular kibrit kutusunun dolu olup olmadığını nasıl anlar?
Bir tanesini kıp içine atarak mı?
Süleyman, cevap ver Süleyman. Bilmiyoruz.
Yazıyor.
Dur, yazıyor.
Yazıyor. Cevap dur.
Yazıyor. Bir dakika.
Dur, yazıyor.
Süleyman kime Süleyman yazıyor acaba? Süleyman kime yazıyor acaba?
FIFA Hakem Komitesi Başkanı İngiliz Ken Aston arabasına biner ve Wembley'e doğru hareket eder. Daha sonra verdiği bir röportajda Wembley'e giderken birçok kez trafik ışıklarına yakalandığını belirten Ken Aston, aklına sarı ve kırmızı kart fikrinin trafik ışıkları sayesinde geldiğini söylemiştir. Böylece ilk olarak Meksika'da düzenlenen 1970 Dünya Kupası'ndan itibaren sarı ve kırmızı kartlar kullanılmaya başlanmıştır. Vallahi benim aklımda bir yerden kalmış. 70 Recep mıydı? Bunu caps çekip atmış. Yok,
70 Meksika.
Meksika. Şey, Doğan Babacan da zaten yönetmedi mi orada maçı?
Doğan Babacan ilk kırmızı kartı da o kullandı.
Evet, o Uruguay maçı olabilir dediğin.
70 yönetim. Uruguay maçı değil miydi?
Bak yani, hocam gözlerim sizde.
Şey, ama yine İngilizlerden çıkmış. Teşekkür edelim bu arada.
Derin Galatasaray diyen var.
Dedim sana gelir diye. O
kibrit mesajı gelmiş. Neymiş kibrit? Kutuyu kulağının arkasına sabitler, kafasını sallar, kutudan ses geliyorsa doludur der.
Fırat Aydınus ve Melih Şendil'le sana göre bana göre devam ediyor. Devam ediyor.
Sana göre bana göre Milan'da 10 numara oynayan aslında 5 numara görünümlü oyuncu kimdi? Doğan'ın kanunları özel Fırat Aydınus falan filan. Cenk diyor ki İzmir'den, Melih abi acil olarak televizyon programı yapmanız lazım, süpersiniz. Cenk vallahi yaktık artık şeyleri, yaktık yani, ne derler, devreler yandı. Abi eşim aradı, çevrim içi görüyorum, kimle konuşuyorsun diyor. Numarasını versem görüşür müsünüz, erkek erkeğe der misiniz? Vay arkadaş, Süleyman senin ne sıkıntıların var kardeşim böyle ya.
Yo.
Yenge Süleyman bizimle. Yo, yo. Biz Süleyman'ı tanımıyoruz.
Hiç var mı mesaj?
Kim Süleyman, kim Süleyman diye bir mesaj yok ki. Hiçbir radyo gol dinleyicisi yok Süleyman diye. Yenge yara. Yengeye bağla.
Yok abi, Süleyman diye bir mesaj. Geldiyse tamam, gelmedi ki.
Nasıl sattık Süleyman'ı?
Yok gerçekten, ama Süleyman bunu istedi mi? Süleyman istedi böyle yapın diye, bir neden olsun diye.
Bize mi sordun yazarken?
Eline düşmesin kimse.
Bize mi sordun falan.
Büyük bir satış.
Abi nasıl bir satış var ya? Ya ben Süleymancıyım abi, yapma gözünü seveyim ya.
Demezsek.
Ha öyle de demeyeyim
öyle
tamam.
De demezsek yani.
Süleyman tarafındayım tamam.
Hemen anda öyle
yani. Öyle de demezsek abi yani.
Çok program hiç umduğumuz yerlere gidiyor. Evet teşekkür yani, ediyoruz. Biz tövbe, radyo gol bugün ya. Kapanıyor sevgili.
Süleyman kardeşim yakacaksın bizi ya, Allah Allah. Oh.
Yok yok, yenge Süleyman şu anda bizde.
Dur Süleyman yazıyor, merak ettim dur. Dodo'dan beklemem. Ha ha, aşk olsun. Herkesten beklerim de Dodo'dan beklemem demiş. Yine bak.
Bir şey söyleyeyim mi?
Şu an yenge yazıyor olabilir telefonla.
Şey yapalım mı? Bu programı burç programına da bağlayalım istiyorsanız.
Tabii ara bir canı ara. Bir şambaliyi ara. Duygu ara. Hadi bakalım.
Burç programına bağlayalım.
Hocam davayı soruyorlar. MHK Başkanı ve Ali Koç'un davalık olmasına Fırat Hocam'ın düşüncesi nedir?
Evet.
Evet, cevap
modumuz değişti.
Çok teşekkür
ediyorum. Bu kadar
açıklayıcı. Çok teşekkürler.
Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu konuda şunu söyleyeyim. Benim yani fikrim doğal olarak bundan sonraki süreçte öyle veya böyle polemiklere açık bir başlangıç oldu. Hani bir laf vardır ya, aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Yani davaysa bir türlü, açmasa bir türlü. Fakat madem dava açılacak, bir kurumun ve makama söylenen ve dava açılması gereken bir şey varsa, bunu neden federasyon avukatları ele almadı? Mesela ben bunu merak ediyorum. Bu çünkü eğer dava açılacak söylemler mevzu bahis ise makama kelimesi de orada geçtiği için. İkincisi, aynı gün itibariyle mesela başka büyük bir kulübümüzün başkanı da hakemler için ahlaksız ve farklı kelimelerde kullandı. Değil mi?
Evet.
Hatta disiplinle gidildi, aynı cezalar çıktı gün olarak falan. Peki burada mesela hakemlerin bu konuda münferit olarak dava açmaları gerekir mi? Veya buna da federasyon, veya federasyon şöyle mi diyor? Biz diyor bunu disiplin talimatı paralelinde federasyonun nezdinde, futbol nezdinde zaten cezasını veriyoruz demeye getiriyorsa, o zaman MHK başkanı neden dava açıyor?
Mesela ben sana yöneticiyim, Fırat beş para etmez bir adam dedim maç çıkışı basın mensuplarına. Sen mesela böyle dava açtığın yönetici oldu mu, ya da senin adına MHK mi açtı davaları, ya da hiç görmezden mi geldiniz?
Vallahi şöyle, benim böyle bir şey başıma gelmedi ama her zaman şunu sanıyorum. Ben orada çıkıp maç yönetiyorum Fırat olarak, ama bir kurumu temsil ediyorum. Öyle değil mi?
Doğru.
Bak, bir kurumu temsil ediyorum. Ve orada ifa ettiğim ve bir kurumu temsil ederken ifa ettiğim iş üzerinden eğer bir hakarete, davalık bir şeye maruz kalıyorsam, ben o kurumun mensubuysam, kurumun bana bir şekilde hukuki anlamda
sahip çıkmalı
veya farklı bir şekilde sahip çıkmalı. Şimdi eğer MHK başkanı, ki avukatın açıklamasından yola çıkıyorum, kendisinin avukatı, böyle bir dava açılıyor ise, hani bir kere ben burada şunu, federasyon niye sessiz bu konuda?
Hangi ses var? Sen Ahmet İbanoğlu'nun ses tonunu biliyor musun? Ses rengini biliyor musun?
Biliyorum. Ben biliyorum.
Ahmet İbanoğlu Denizli'de mi yaşıyor, İstanbul'da mı yaşıyor?
Büyük bir ihtimalle Denizli'de yaşıyor ama İstanbul'a geliyordur. Haftanın 2-3 günü burada bulunuyordur. MHK olduğu zaman geliniyor.
Ya MHK başkanı İstanbul'da yaşamıyor, öyle mi?
Yani no, ikamet. Ya Denizli biliyorum.
Çok güzel.
Ama burada MHK olduktan sonra belki de buradadır. Riva'da kalıyordur. Şimdi bir şey diyemem. Ya ben demek istediğim bir şey şu. Bu neticede hani açılırdı, açılmazdı, açılması doğru, açılmaması yanlış, federasyonun müdahil olması gerekir, gerekmez, kişisel olarak, işte bu laf, ama bir gerçek var. Bundan sonrası bu konu üzerinden çok işlenecek. Bu süreçte çok polemik yapılacak. Bazen hakemler bu konuda hani ben bundan etkilenmedim diyerek maç yönetim şekilleri, veya tam tersi olduğunda da bak etkilenmiş denecek durumlar mevzu bahis olacak.
Bir soru geldi. Ben bu soruyu müsaadenle Doğan'a soracağım. Mehmet Bey'in sorusu. Serdal Adalı Denizli'de bugün söyledi. TFF Başkanı özür dilemedikçe Beşiktaş stadına giremez. Özür diledi, girebilir mi Doğan? Ya da geldi maça, özür diledi ve geldi İnönü'de. Sen de sürekli İnönü'desin. Ne olur?
Tepki alacaktır. Sayın Büyükekşi gibi.
Ben mesela başka bir şekilde değerlendireyim onu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı geçmişteki bir kulübün başkanına yaptığı bir hareketten dolayı yeni gelecek bir başkanın özür dilemesini istemesi, bunu Beşiktaş'a dair yaptı demesinden dolayı özür dilemedikçe giremez diyor. Mesela o stadın kapısına kadar federasyon başkanı gelse giremeyecek mi?
O güç var mı?
Yani mesela federasyon başkanları stada
gitmeye kapıya kadar gelmez bak, federasyon
işte
başkanı.
Bak, onu bak, gelmek istediğim nokta o zaten işte. Federasyon başkanı istediğinde istediği stada girebiliyor mu, giremiyor mu? Bunun için bir izin mi gerekiyor?
Gerekmiyor.
Yani dolayısıyla bence ne dedik? Herkes kalır bu yıkılan binanın altında, o yüzden yıkmak istemezler.
Şimdi senin geçen hafta söylediğin olaylara sanki geliyor gibi federasyon, MHK ama gibi ya. Bence olmayacak
ya. MHK'nin veya federasyonun çatıştığı bir dönemi hatırlıyor musunuz hocam?
MHK'nin ve federasyonun
MHK'nin federasyonla çatıştığı bir dönemi hatırlıyor musunuz?
Bak şöyle söyleyeyim, çatışmaktan ziyade bir ara 2008 yılıydı yanılmıyorsam, veya önce sonra da olabilir, bir ay genel kurulda federasyon başkanı seçimine gelirken MHK de seçimine gelecekti. O süreçte Haluk Ulusoy'un MHK listesi A'ydı. Levent Bıçakçı'nın MHK listesi B'ydi. Genel kurul üyeleri Levent Bıçakçı'yı seçip Haluk Ulusoy'un MHK'sini seçti. Çapraz yaptılar.
Çapraz
yani.
Olmuş.
Mesela bu durum yaşandı ve bu durum geldikten sonra atamayla mesela gelinmemiş bir MHK'ydi. Demek ki olabiliyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Gelinmemiş bir durumdu ve birbirlerinin listesi olmayan iki kurum birbirinin çatısının altında çalıştı. Bir problem olmadı. Ama şöyle bir durum var. Bu tabii bize yansıması hani olmuştur, olmamıştır. Biz farkına varmışızdır. Bazı maçlardan sonra rahatsız olduğu zaman federasyon Merkez Hakem Kurulu Başkanı veya üyeleriyle hani bu konunun istişaresini yaparken ters düştüğü fikirler veya atamalarda muhakkak olmuştur.
Ya yani, da şöyle bir şey sorayım. Kendinizi en güvende hissettiğiniz MHK dönemi hangisidir? Sizin mesela özendiğiniz, keşke bizim de şu dönem gibi bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı olsaydı gibi böyle bir şey yapıyor musunuz?
Ben bunu her zaman söylüyorum. Her Merkez Hakem Kurulu Başkanı, bak kim olursa olsun, iyi bir şeyler yapmak için oraya geliyor muhakkak. Ben çok merak, bak Hilmi Okun'dan tutun, Mustafa Çulcusu, Kudüs'ü Müftüoğlu, efendime söyleyeyim Zekeriya Alp, Ufuk Özerten, Bülent Sabri Yavuz. Çelik, Bülent Yavuz zamanında, rahmetlinin zamanında zaten Süper Lig'e çıktım. Onun önceki 10 senesinde de alt klasmanlardayken
Kudüs'ü saydınız.
Ahmet Güvener, işte Ferhat Gündoğdu en son olmak üzere. Onun önce Serdar Tatlı, Yusuf Namoğlu, bazılarını 2-3 kez olmak üzere. Şimdi ben bunu tabii yaşadıklarımız paralelinde bireysel buna cevap veririm. O an itibariyle mesela bir şey yaşamışındır. O sende etki bırakmıştır. Ama diğer Merkez Hakem Kurulları da böyle düşünmüyordu, böyle yapmıyordu veya yapmak istiyordu ama yapamadı gibi bir şey söylemekten ziyade şahit olduğum, yaşadığım şeyler üzerinden mesela Ufuk Özerten ve Zekeriya Alp'in hakemleri koruma, kollama, yanında olma konusunda ben daha böyle bir nasıl söyleyeyim, bağımsızca diyeyim, hareket ettiğini şahit oldum. Ha, diğerleri mesela Yusuf Namoğlu da korurdu, ederdi. Veya işte gelenler de muhakkak bunu yapmıştır ama bunu daha böyle aleni göstere göstere medya önünde de yapmışlardır.
Kulüp başkanlarına karşı ve medyaya karşı da sizi savunmuşlardır. Yani
ama şeyde mesela bak bütün mesela rahmetli Hasan Doğan, yani tam teşekküllü olmasa da kendisi federasyon başkanı olduğunda çalışmak nasip olmadı, rahmetli oldu, ama mesela gelen giden, kulüpten gelen giden olmak üzere birçok federasyon, yani kulüp yönetim başkanlığı da yapmış oldu. Ben mesela bu çok iyiydi, bu en iyisinden ziyade bir şey yaşıyorsun, ona göre böyle sende bir iz bırakıyor. Ben olimpiyatta işte malum biliyorsunuz bir Galatasaray, Beşiktaş Galatasaray maçı var. Hani 70 bin kişilik yere 80 bin kişi giriyor, turnikeler kırıldı falan, hatırlıyorsunuz. Bir 67. dakikada bu korner direğin oradaki güruh girmek isteyip güvenlik geri püskürtüyor. 90 küsürde en sonda o güruh içeri giriyor işte. Biz içeri giriyoruz mesela, ben hakimken kayıtlı olmayan telefonlarıma bakmazdım. Yani eğer kişi ben şuyum deyip mesaj çeker, derim, geri dönerdim. Ama bende kaydı yoksa kim olursa olsa bakmazdım. Bir telefon arıyor, maç girdik içeri artık, yani seyirciler sahada, açmıyorum ama hani böyle ardışık sayılı böyle bir telefon, yani
özel numara gibi.
Yani gibi. İki arada açmadım, üç arada açmadım. O sırada yardımcılarla falan istişare ediyoruz. Ondan sonra işte Serkan Ok, Alex vardı. Serkan Çınar çizgi hakemiydi. Kemal Yılmaz dördüncü hakemdi. O zaman yardımcı hakemler dördüncü hakemlik yapabiliyordu. Öbür çizgi hakemini tam hatırlamıyorum, yalan olmasın. Şimdi söylemeyeyim de, yani hatırlamadığım için. Üçüncü de baktım, bir mesaj geldi. Dedi ki, hocam dedi, ben dedi işte Funda Hanım, yani Yıldırım Başkan'ın asistanıyım. Sizi arayan Yıldırım Demirören dedi. Ben dedi numarası kayıtlı olmadığı için açmıyorum. Ondan sonra aradım döndüm. Dedim başkanım buyurun dedim. Bak tek bir şey. Sende dedi bir şey var mı dedi Evlat Aydın dedi. Yok dedim başkanım. Tamam dedi kapadı. Bak bu çok önemli bir şeydir. Bak ne önünü ne arkasını ne eni konu hiçbir şey sormadan. Yani sen dedi bir şey var mı dedi. O hangamede sana bir şey oldu mu dedi.
Aslında olması gereken bir şey. Bunu kaşımanın da bir anlamı yok. Farklı yerlere çekmenin de bir anlamı yok.
Neyi o?
Aranıp da hakemle ilgili olarak bir bilgiyi almak isteği aslında tabii. Çok doğal yani, bir şeydir yani.
Sana tabii. İçeri çünkü orada Galatasaraylı futbolculara da hani belli müdahaleler oldu ya tünelin önünde. Ondan sonra hani sana da bir dart bir şey var mı? Bir federasyon başkanı olarak öğrenmek istemiş yani. Hani ve seni direkt arıyor. Bu ne güzel bir şey yani bir hakem için. Bundan bahsediyorum mesela.
Kendini daha kıymetli hisseme, daha önemli hissetme
ya,
gibi bir şey.
Bak şimdi yani. Şöyle bir şey yani. Normalde aslında şey var. Hani bizde şey vardır ya. Ama dürüst adam. Normalde aslında olmamız gereken bizim dürüst olmak gibi. Hani bir farklılıkmış gibi o dürüstlüğü hani atlediyoruz ya. Hani burada da öyle aslında hem MHK başkanı veya federasyon başkanı böyle bir olaydan sonra hakemini araması çok doğal bir şey. Ama mesela o anda böyle bir durumdan sonra Yıldırım başkanı arayıp sadece yani sende bir şey var mı? İyi misin? Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Senin telefonunda başka bak bir soru yok. Başka bir şey söylemiyor.
Federasyon başkanlarının telefonları kayıtlı olmaz mıydı?
Bende yok. İşte örnek yok. Örnek işte.
Ki ilk araması gereken Merkez Hakem Kurulu Başkanı değil miydi?
Ya aramıştır belki de. Ben yani örnek veriyorum. Aramadı demiyorum bak. Bence... Federasyon başkanı üzerine örnek veriyorum. Yani bende mesela bende olmazdı. Federasyon başkanı yöneticilerin MHK başkanının olurdu. Ha bizim çünkü onlarla bir irtibatımız yok ki yani bir konuşayım maçtan önce maçtan sonra öyle bir şeyimiz yok ki.
Okey. Yani bugün kimin yaş günü?
Vallahi bugün bu örnekleri verdik daha bu konularla ilgili konuşur hele uf şey.
Hadi dağıt, hadi şimdi, dağıt, hadi
bak,
dağıt.
Bak dur dur. O maçın devamını.
10 numara görünümlü 5 numarada da oynayan ama sağ kanattan yaptığı akınlarla kaleye geçmişine.
Her neyse o zamanlarda girdikten sonra çıkılmıyor ya maça.
Evet.
Girdikten sonra çıkılmıyor. O zaman bir talimat vardı. İçeri girdim. Dedim ki arkadaşlar da raporları yazacağız falan. Dedim ben bir duşa gireyim falan ondan sonra. Ben duşa girdim. İşte şampuan döktüm, saç köpüktüm falan böyle. Tak tak kapı çaldı. Şöyle hafiften araladım böyle. Baktım Kemal Yılmaz dördüncü hakim. Saçım köpüklü, ellerim saçlarımda. Dedi ki hocam dedi Fikret Orman dedi kapıda maça çıkıp çıkmayacağını soruyor dedi. Sence Kemal dedim. Kemal'in ondan sonra lakabı sence Kemal.
Sence Kemal. Tamam,
yani saçlar köpüklü. Kemal dedi. Sence dedim Kemal dedim.
Hocamın saçları ıslak olduğu için gelemeyeceğini köpüklü, ifade ediyor Fikret köpüklü. Başkanım.
Bugün tabii futbolun içinde dışında Doğan'ın katkılarıyla
radyo gol.
Radyo gol.
Ve Berk'in biraz daha dengeli davranışlarıyla
dengesizdi hocam diğerleri. Hocam zaman zaman. Türk futbolunda bir yerlere çektiğimiz gibi bunu da bir yerlere çekelim.
Tamam. Rugby'de ve şeyde tamam. Bunu uyguluyorlarmış yani. Dur bizi sözümüzü kesin. Evet. Sadece bunu demek için yani bütün her şeyi unutturdu bize. Ne söyleyeceğim? O 10 dakika olayını var ya. Biz bir 10 dakika unuttuk yani.
Hocam orada rugby. Hocam orada takım kaptanı.
Berk izin verirsen evet. Annemin doğum gününü kutlayabilir miyim?
Hocam
bugün benim cennetimin cennet kokulu annemin doğum günü. Kendisinin doğum gününü kutluyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Tüm annelerimi ellerinden öpüyorum. Herkesin onlarsız bir hayat düşünülemez. Kaybedenlerin de Allah'tan rahmet diliyorum. Babamın bir lafı var ama onu söylemeyeyim. Yani der ya ana gibi yer baba gibi diyar olmaz. Babam o diyarı farklı söyler genelde ama ana gibi yer olmaz gerçekten.
Olmaz kesinlikle.
İlk belki de hani çoğumuz için de söyleyemiyoruz. Mesela Süleyman bunu söyleyemez. Hem ilk hem son yarımız annemiz bizim. annemin ellerinden öpüyorum.
Biz de ellerinden öpüyoruz.
Mutlu, sağlıklı yıllar diliyoruz annemize.
O kadar güzel bir evladı bizimle tanıştırdığı için Allah öyle söyleyelim
ben
gerçekten.
Ben tanıştım anneyle o dünyalar güzel annemizi
Allah
gördük.
Allah razı olsun. Evet ameliyat olduğunda.
Evet.
Ayçi Yalın Ömer'in ta İstanbul'dan
oralara geldi. Sağ olsun nice mutlu yıllar. Evet Berk'e rağmen programı tamamladık sevgili dinleyiciler. Doğan'ın kanunları.
Peki.
Aa, ben, bu da güzel. Ben en son nokta yok koydum.
Fırat Aydınus ve Melih Şendil'le Sana Göre Bana Göre